Herkese merhaba. Cansu Canan ben. Bu hafta yine çok önemli bir konuğum var ve tabii ki çok önemli konuları en doğru isimle konuşacağız. Hem felsefeci hem ilahiyatçı Profesör Doktor Caner Taslaman hocamızla birlikteyiz. Caner hocayla dine ve bilime dair tartışmalı meseleleri masaya yatıracağız ama en çok gündemde olan konu bu aralar deizm. Deizm meselesini enine boyuna konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Bayılıyorum sizinle sohbet etmeye.
Sağ ol.
Yani çok heyecanlıyım. Eminim şu an bu videoyu Bizon TV'nin YouTube kanalından izleyenlerden daha çok benim heyecanım da dikkat çekecektir. Onlar da heyecanlıdır ağzınızdan çıkacak her şey hususunda ama ben sizinle her sohbetimizde çok şey öğrendiğim için çok da mutlu oluyorum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Nasılsın Cansu? İyisin inşallah.
İyiyim hocam. Siz de iyisiniz.
İyiyiz, iyiyiz.
Her zamanki gibi öyle enerjiniz muazzam.
Hep kitapları yazmaya devam ediyoruz. İşte yani sosyal medyadan, internetten yazdıklarımızı paylaşıyoruz. Kitaplarımı okumak isteyenler için hepsinin PDF'ini internete koyuyorum. Baştan
evet,
onu
söylüyorum. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani mesela ben şunu söyleyebilirim Caner Hoca'nın özelinde. Tabii bu tarz misyonuyla, anlattıklarıyla hareketleri %100 örtüşen başka hocalarım da var ama şu an Caner Hocam'la birlikteyim. Hiçbir maddi kaygı olmadan sadece bir kendi hedeflerinizle ve kendi inandığınız şeyler uğruna bir mücadelenizi ben görüyorum ve yakinen de şahidim yıllardır. Kitaplarınızı da ücretsiz olarak temin etmeniz bunların bence en önemli delillerinden bir tanesi. Yani hep arkanızdan tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yüzünüze de söylemek istedim.
Vallahi sonuçta biz yani Allah rızası için bir iş olarak bunu görüyoruz. Yani insanların dinin bilimle, akılla, sanatla, sağduyuyla bir çelişkisi olmadığını anlatmak. Bunları bir de millete bu din hoş gözüksün diye anlatmıyoruz. Özünde böyle olduğunu düşündüğümüz için böyle bir şey anlatıyoruz. Ve buna sonuçta Allah rızası için yapıyoruz. Yani böyle bana göre çok önemli bir hedef varken dünyadaki hani maddi oturup da şundan da bilmem kaç bin TL kazanayım, şöyle yapayım gibi hedefleri koymak. Bu çok daha büyük hedefleri, o küçük hedeflere kurban etmek bana komik gelmiştir. Hiçbir zaman da bunları yapmadım. Yani sen de biliyorsun işte bugüne kadar ne çıktığımız bir programdan bir para aldık. Ne yazdığım kitapların hiçbirinden de hiçbir zaman para almam.
Her zaman şahidim. Hatta yani normalde işte ulaştırmamız gerekiyor hocayı vesaire. Hani ben Allah anlatmaya geliyorum. Kendi cebimden vereceğim deyip yani hiçbir talebi olmadan gelen hocalarımdan bir tanesi. Bunlardan diğeri de Profesör Doktor Mehmet Okuyan'dır.
Tabii Mehmet hocamı da çok seviyoruz. Buradan selam söylüyoruz evet, ona bu vesileyle. Yani bir de benim kitaplarım sırf Türkçeleri değil. Yani yabancı değil de çevirenler de. Tabii o çevirenlerin de müsaadesiyle çoğu benim internet sitemde ücretsiz vardır. Mesela Hollanda veya Belçika'da yaşayanlar oranın diline çevirdiği bayağı bir kitabım var. İngilizce oldukça fazla kitabım var çeviri konmuş. Azerice'de, Azeri Türkçesinde var. Şimdi Farsça'ya çevrildi. Yakında onlar Farsça'da çeviriler konulacak. Rusça bayağı bir çeviri var. Yani onların da birçok o dillerde de ücretsiz canertaslaman.com'a girip o bir dillere geçip de bu ücretsiz kitaplarımı veya makalelerimi isteyenler orada paylaşabilirler. Rusça bilen yakınlarıyla veya İngilizce bilen yakınlarıyla.
canertaslaman.com'dan her şey hocaya dair her şeyi öğrenebilirsiniz ama ben bir şey daha soracağım. Şimdi sizi tanıyanlar var muhakkak. Yani ben bu videoyu özellikle tanımayanların izlediğini düşünmüyorum ama tanıyanların daha yakından tanıması ve hani belki de tanımayanların da sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmesi için. Sizin bir de hayatı yaşama, bu 24 saatlik rutininiz de biraz enteresan. Hem üniversitede hocalık yapıyorsunuz, hem davet edildikçe hani bu misyonunuzu yaymak üzere, inandığınız şeyleri anlatmak üzere dine ve bilime dair koşturuyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla yazan, çizen, üreten de bir insansınız. 24 saatlik rutininiz bence rol model olacak cinsten. Çok bunu öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda yurt dışında eğitimlere gidiyorsunuz. Yurt dışında hocalık yaptığınızı biliyoruz. Yani kürsülerden davet alıyorsunuz. Evet. Nasıl bir enerji bu hocam ve o rutin nasıl bir rutin?
Ya sonuçta bu işten daha önemli bir iş görmüyorum. Başta merkeze koyuyorum. Şimdi doğrusu ben de vaktimi çok verimli kullandığımı zannetmiyorum. Yani vakti daha verimli kullanabilirim. Ama bir doğrultum var. Yani o doğrultumda hep şu var. Yani şu kitapları üretmek, şu içeriği üretmek var. Ve televizyonlardan işte gelen başkalarına ulaşabileceğim fırsatları değerlendirmek var. Yani misyonum içinde. Yani bu misyondan hiç şaşmadan bunu devam ettiriyorum. Ama 24 saati verimli dolduramadığım, boşa geçirdiğim, şu masanın başına oturup da bir şeyler yazamadığım, bir türlü konsantre olamadığım şeyler yaşıyorum işin doğrusu. Keşke yaşamasam. Ama dediğim gibi o doğrultuyu bozmadığım için yani bayağı bir şeyler de ortaya çıkıyor.
Pekala, şimdi bugün yine genelde biz sizinle en çok çarpıcı konulardan bir tanesi, konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi çoklu disiplinle hem dine hem bilime dair doğru bilinen yanlışlar üzerinde gittiğimiz konulardı, programlardı. Onlara da vakit kalırsa değinmeye çalışacağım o tarz soruları ama deizm şu anda çok fazla gündemde. Ben istiyorum ki bu işi Türkiye'de en iyi anlatacak isimlerden bir tanesi sizsiniz. Bu mesele bu kadar gündemdeyken en doğru şekilde aksettirelim ve en doğru bilgileri çoklu literatür taraması ile sizin harmanlayıp bizlerle paylaşacağınız bilgileri alalım sizden istiyorum. Mesela niçin bu kadar gündemde deizm? Hem Türkiye'de hem dünyada yayıldığı için mi? Bir de deizm nedir diyerek tanımla başlayalım isterim.
Şimdi biz eskiden dinsiz diyorduk. Sonra onun ismi deizm oldu. Yani deizm millete daha çok felsefi bir kendi pozisyonlarına isim gibi gözüktüğü için, yani dinsiz ifadesi yerine deist ismini birçok kimse kullanmaya başladı. Burada demek istenen kısaca şu: biz Allah'ın varlığına, inançla ilgili bir sıkıntımız yok. Buna işte inanıyoruz. Ama dinlere inanmıyoruz. Herhangi bir dine inanmıyoruz. Yani kısacası deist demek bu demek. İlk dönemde böyle deist ismini böyle yoğun olarak kullananlar daha çok, yani böyle hatta ahiretin varlığını inananlar, Hristiyanlığın üçleme gibi inançlarını kabul etmeyen deistler olmuş. Yani hem ahirete inanıp da hem dini bu şekilde inkar eden deist de ben bugün pek rastlamıyorum. Hani bir 17. yüzyılda, 18. yüzyıla gitsek buna benzer deistler görüyoruz ama günümüz deistlerinin büyük bir kısmı evrenden, adeta evreni yaratmış ama onunla bağını yitirmiş bir tanrı gibi. Hani oyuncağını kaybeden çocuk modeli tanrıya çizen tarzda deistler. Yani evrende olan bitenden de veyahut da bizim dualarımızdan da pek haberi olmayan bir tanrı modeli günümüzün deistleri çiziyor. Yani günümüz deistleri sadece dine inanmakla kalmıyorlar genelde. Tabi bu genelleme, yani o 17. 18. yüzyıl deistleri gibi birisi günümüzde de çıkabilir ama yani dediğim gibi ben pek rastlamıyorum. Günümüzdekiler hem aktif olmayan hem din, zaten aktif olmayınca onun otomatik bir yansıması din göndermemesi, hem din göndermeyen bir tanrı modeli çiziyorlar. Bunu da tabii niye bu şekilde bir tanrı modeli çizdiklerini anlamak zor değil. Onun da sebebi şu: yani insanları eğer ki Allah dine muhtaç etmişse, yani Allah inancına inandıktan sonra ve insanların da bu kadar ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum diye soruları varsa ve bunları gönüllerinden kopan bir hıçkırık olarak, çığlık olarak böyle bir dua yükseliyorsa ve Allah bunlardan haberdarsa, din göndermesini beklemek daha makul oluyor. Tahminim bunu fark eden birçok kimse dinsizliği bu sefer aktif olmayan bir tanrı anlayışıyla, yani aktif olmayandan kastım şu: her an evrende olan bitenden haberdar olmayan tarzı, böyle biraz daha güdük bir tanrı anlayışıyla birleştiriyorlar günümüzün deistleri.
Peki o zaman sizin şuraya kadar anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Yani deizm tarihin her döneminde olan bir olgu. Sadece kavramın biraz daha genişletilmişini ya da güncellenmişini görüyoruz günümüzde. Ama niçin bu kadar çok konuşuluyor? Neden bu dönemde bu kadar ayyuka çıkmış durumda çok fazla rastlıyoruz?
Evet, dediğin gibi yani tarihin her döneminde, yani Tanrı'ya inanmıyorum veyahut da Tanrı varsa bile bir din yoktur şeklinde bir şey ifade edenleri bulmak mümkün. Yani bunu o zaman deist de Tanrı, deist de tarihin her döneminde vardır diyebiliriz. Günümüzde tabii ki bir medyada şurada burada bunların gündeme gelmesi belli şekilde bunu yorabiliriz. Yani günümüzü ayırt eden en önemli unsurlardan bir tanesi, geçmiş dönemlerden farklı kılan unsurlardan bir tanesi, son özellikle şunu diyebilirim, 2000'lerden sonra, belki 90'larda geldi ama 2000'lerden sonra yayıldı, internet, sosyal medyanın olması. Belki buna özel televizyonları da katabiliriz özellikle. Onlarsa 90'larda hayatımıza girdi. Bunlarla beraber insanlar çok farklı fikirlerle karşılaşmaya başladılar. Yani İslam'ın bütün ötekileriyle karşılaşmaya başladılar. Bu karşılaşmalarda birçok kimse evvelden sırf gelenekle sürdürdükleri bir İslamiyet vardı. Veyahut da Hristiyanlık vardı. Veyahut da Marksist bir yerdeyse belki Marksizm vardı da diyebiliriz. Yani birçok kimsenin fikrini belirleyen şey ailesi ve mahallesiydi. Tabii. Niye? Çünkü ailesi ve mahallesi dışında etkileşimde bulunduğu pek kimse yoktu. Fakat bu araçların gelmesiyle bir insan günümüzde evinde otururken böyle açtığı bir ekranla dünyanın bütün köşeleriyle etkileşimde bulunuyor. Geçmiş dönemdeki küreselleşmeye atıf yapılırken daha çok belki ekonomik ağların yakınlaştırması, siyasi kurumların benzemesi tipi şeyler atıf yapılıyordu. Fakat özel televizyon ve özellikle internette bilgi açısından bir küreselleşmeye rastlıyoruz. Yani siz bir ekran açıyorsunuz bilgisayarı şu şekilde veya artık cep telefonu böyle açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Buradan işte Fransa'da işte bilmem ne hareketini veya İran'da işte falanca yakında mesela oldu.
Bir böyle bilgi bombardımanına maruz var. Kalıyoruz.
Evet. Veyahut da işte Çinli bir kimse İslam'la ilgili diyelim şöyle bir izah yaptı. Amerika'da İslamofobik şöyle eylem gerçekleşti. İşte falanca konferansta Moskova'da dinle ilgili şu tartışmalar gündeme geldi diyelim. Veyahut da onu da bırakalım. Herhangi bir YouTuber veya bir herhangi blog yapan bir kimsenin İslam'la ilgili eleştirileriyle karşılaşıyorsunuz. Veya bana göre çok uyduruk fikirleri olsa da Tom Cruise'un falan böyle Scientology gibi böyle
oraya
çok
da geleceğim.
Çok böyle garip grup New Age mistik akımlarıyla karşılaşıyorlar. Tabii ki geçmişte bunlarla hiçbir karşılaşma olmadığı için bunlardan ciddi bir etki almak mümkün değildi. Günümüzde eskisi gibi taklidi imanla, yani sırf ailesini mahalleyi taklit ederek sürdürülen bir imanla imanını sürdürmek mümkün olmuyor. İslam düşünürleri her zaman şunu söylemişlerdir. Tahkiki iman, yani delillere
yani bilerek, araştırarak, evet. Onu sindirerek iman etmek.
Evet, o demek. Yani bu tarz bir imanın taklidi imandan makbul olduğunu her zaman söylemişlerdir. Ama şu bir gerçek, yani tarihin geniş bir döneminde geniş bir kitle taklidi bir iman üzerinden İslam'la, Hristiyanlık'la veya Budizm'le neyse yani birçok dinle bağlantısını sürdürüyordu. Şimdi küreselleşmenin bu aygıtlarının gelmesiyle bu mümkün olmamaya başladı. Yani taklidi bir imanla sürdürmek. Niye? Çünkü insanlar bütün bu ötekilerle kendi dedelerinin, kendi babalarının hiç karşılaşmadığı kadar karşılaşıyorlar. Ancak o zaman kökleri olan bir imanları varsa.
Çünkü imanları, daha fazla kafa karışıklığına sebep veriyor bu. Ve onunla mücadele etmek için gerçekten hani cidden güçlü bir iman gerekli. Değil
elbette.
Mi?
O işi bilen, soruları bilen, bunlarla yüzleşen bir iman gerekiyor. Bu açıdan İslam'ın gerçekten ne olduğunu anlatmak da tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli oluyor. Niye? Çünkü İslam adına uydurulanlar da bu sefer insanların dinden kopmasına vesile oluyor. Mesela basit bir şey atayım. Küreselleşmeyle müzik müthiş bir şekilde dünyaya yayılmış vaziyette. Yani tamam, evvelden de müzik var. Ama şu anda müzik her yerde. Bir dizi seyretsin, dizinin fonu müzik. Siz herhangi
haber
bir kanal
programına
alsanız,
girerken jenerikte müzik var mesela.
Jenerikte müzik var. Yani müzik oturduğunuz kafeden.
Kapı zili bile müzik.
Tabii yani her tarafta müzik var. Şimdi din adına mesela müziğin haram olduğu gibi saçma bir izah veya kadın sesinin haram olduğu veya kadının şarkı söylemesinin haram olduğu gibi saçma bir izah ve İslam'la alakası olmayan bir izahın yapılması günümüzde açacağı tahribat geçmişten çok daha yüksek. Niye? Çünkü insanlar sürekli kadın sesinin de şarkıcı olarak kullanıldığı, artı müziğin olduğu. Şimdi bir kısım müzik haram diyenler var, bir kısım sırf müzik haram diyen, yani müzik hep haram diyenler var. Bir kısım da sırf kadın sesli olana haram diyen var. Ama ikisi de İslam'da yok. Şimdi bu ikisiyle de insanlar mesela karşılaşıyorlar. Siz nasıl bir İslam anlattığınız da bu yüzden tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Veya bilimin artan önemi de küreselleşmenin aygıtlarıyla evlerimize giriyor. Sizin bilim-din ilişkisini işte bugün belki konuşacağımız konular o. Nasıl kurduğunuz herkes için tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Ben şunu diyorum yani deizmin ben önemli bir sorunu, yani tek başına önemli bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani bana göre bir sorun varsa bu ateizmde, aynı zamanda deizmde, yani Tanrı'nın da inkarı, dinin de inkarı, aynı zamanda bu New sahte mistik dinlerde, bunların hepsi birden çünkü bu aygıtlarla beraber geldiği için. Veya septizm, şüphecilikte. Ben bütün bunların hepsini sorun olarak görüyorum. Yani deizm bunların içinde en çok sorun olan, en öne çıkan ağırlığı, gibi bir şey bence yok.
Ağırlığı
yani.
Fazla olan değil diyorsunuz. Şimdi bir konuşmamızda siz işte benzer bir açıklama yapmıştınız. Yani kendi aramızda konuştuğumuz bir sohbet esnasında büyük sorunlardan bahsetmiştiniz. Yine benzer çerçevede. Burada işte ateizm, deizm, agnostizm, aynı zamanda bir de Hristiyan misyonerlik. Bunların büyük sorunlar olduğundan da bahsetmiştiniz. Peki hangisi daha büyük? Şimdi deizmin ağırlığı yok dediniz ama hangisinin daha çok ağırlığı var? İlk belki mücadele edilmesi gereken zihnen ya da fikren anlayıp tezlerinin çürütülmesi gereken hangisi?
Zor bir soru benim için. Çünkü yani hepsinin birden etkisi var ama hepsini biraz kısa bir değerlendirmeye çalışayım birkaç dakika. Şimdi ateizm tabii Tanrı'nın varlığının inkarı. Hı hı. Ben bir noktadan başlayacaksam temellendirme, karşı taraf deistim, Tanrı'ya inanıyorum bile dese, Tanrı'nın varlığını temellendirmekten başlarım. Bir de ben Tanrı ile Allah kelimesini bu arada aynı anlamda kullanıyorum. Farklı anlamlarda kullanmıyorum. Bazen Tanrı, bazen Allah diyorum da Kur'an'da da zaten ilah kelimesi de Allah için kullanılıyor ki günümüz Tanrı kelimesinin karşılığı. Hani ikisini birden kullanınca seyircilerimiz şaşırmasın diye belirtiyorum. Allah'ın varlığının delillerinden her zaman için işe başlarım. Çünkü bence İslami inançların en temeli o. Mesela ahiret temel bir inanç. Ama bu ahirete inancı nasıl sağlıyorsunuz bir yerde? Allah varsa her şeyi yaratan, bu dünyayı yoktan yaratan için sonra biz öldükten sonra yeniden yaratılışı yapmak çok kolay. Niye? Burayı yoktan yaratması ahiretin önemli delili diyoruz. Ama dikkat edin, ahiret inancına da biz Allah'tan bir geçiş yaptık Allah inancında. Ve hatta peygamberlik ve Allah'ın kitap göndermesini anlatırken işte Allah bizi bir dine muhtaç yaratmış. İçimizdeki nereden geliyorum, nereye gidiyorum tipi sorular. İçimizdeki bu varoluşsal anlamla ilgili bulma arzusu, bunlar hep Allah tarafından yaratılmış ve bunlar bizi bir dine yöneltiyor. Yani aslında bizi Allah dine yöneltiyor. Allah'ın dine yöneltiyor. Bizi din göndermesi mümkün değil. Demek ki bir din göndermesini Allah'ın beklememiz lazım diyoruz. Ama bu dikkat edin, Allah'ın varlığını kabul ederseniz bu argüman işliyor. Böyle bir argüman. O zaman bütün inançların en temeli Allah'ın varlığı olduğu için konuşacaksam mutlaka ben Allah'ın varlığından bir temellendirme faaliyetine başlarım. Bu da nedir? Bir yerde ateizme cevap. Ama deizme de bence bir yerde cevap. Allah'ın varlığından başlamak. Niye? Hani deistler Allah'a inanıyorlar, dine inanmıyorlar birisi diyebilir ama demin dediğimi de yine hatırlayalım. Günümüz deistlerin birçoğu pasif bir tanrı anlayışı savunuyorlar adeta. Yani insanların dualarını duymayan ve evreni yaratmış, oyuncağını kaybetmiş tarzı bir tanrı anlayışı savunuyorlar. Şimdi benim mesela bu Allah'ın varlığının 12 delili kitabı şurada var. Mesela bu internette ücretsiz PDF'i de var bu kitabın veya fıtrat delilleri. Oradan okumalarını seyircilerimize tavsiye ederim. Oradaki savunduğumuz argümanlarda her an aktif olan bir Allah inancını temellendiriyoruz. Yani mesela Allah hassas ayarlar yapmış evrendeki yasaları. Bu yasaları öyle bir hassas ayarlanmış ki ileride kimya, biyoloji ortaya çıkacak şekilde ayarlanmış ve canlılık ortaya çıkacak ve insan ortaya çıkacak şekilde ayarlanmış. Bu da neyi gösteriyor? Bu ayarı yapan sonraki evrenin başlangıcından bu yana olan 13,8 milyar yıllık sürecin hepsine hakim. Çünkü bunların hepsi bir süreç içinde ortaya çıkıyor, canlılar, insan diğerleri. Başını sonrasına göre ayarlayan demek ki o bütün sürece hakim ki bütün bunları gözeterek iş yapıyor diyoruz. O zaman bu tarzda bir Allah'ın varlığını temellendirmesi, içi boş bir kavram olarak Allah'ın varlığını temellendirmesi değil. Evrende aktif ve her şeyden haberdar olan, yani Kur'an'ı tabiyle habir olan bir Allah veya kadir olan, kudreti yeten bir Allah, alim olan yani bilen bir Allah temellendirdiği için o zaman Allah'ın semiyut dua olduğu Kur'an tabiri yani dualar işiten olduğunu da siz temellendiriyorsun. Bu da ne oluyor? Aslında günümüz deistlerinin o tarz bir Allah varlığı temellendirmesi habersiz bir tanrı anlayışına da bir darbe o Allah'ın varlığının argümanları. Sadece ateizme darbe değil. O yüzden mutlaka ben işe oradan başlarım. Fakat ondan sonra ikinci adımı nerede atarım? Ha bir de şunu da unutmayalım. Bunu temellendirmek ateizme bir cevap, Allah'ın varlığını temellendirmek, deistlerin bence Tanrı anlayışındaki bozukluklarını düzeltme demek. Aynı zamanda septisizm, agnostizm gibi anılan şüpheciliklere de cevap. Çünkü şüphecilik Allah'ın varlığını temellendirilemeyeceğini, Allah'ın varlığı veya yokluğu lehine aleyhine bir argüman olamayacağını savunuyor. Eğer ki böyle bir argüman ortaya konulabiliyorsa, mantıksal bir temeli varsa, o zaman bu şüphecilikler de kendi cevabını bulmuş oluyor. Bu da çok önemli. Yani siz aslında bunları temellendirmekle bir yerde böyle çok geniş bir alana cevap vermiş oluyorsunuz. Mesela bunlara cevap vermekte tabii ki bir Hristiyan misyonerliğe cevap veremezsiniz. Çünkü Hristiyan misyonerlerin de bu konudaki ötekisi ateistler, deistler ve agnostikler, onların da İslam'la ortak ötekisi. Ha bunlara cevap verdikten sonra mesela bir Hristiyan misyoneri veya bir Scientology veya böyle bir yani şimdi o tarikatlar da tabii ki bir garip. Bu New Mystic tarikatlar dediğimiz. Yani bunların bayağı bir kısmında Tanrı inancı yok. Yani sonuçta bu tarz bir Tanrı varlığını temellendirmez de bunların hepsini birden eliyorsunuz. Mesela Budizm'in kendisi de bir din olarak bir Tanrı'nın varlığına atıf yapmaz. Tanrı'nın varlığını reddetmez ama şöyle der, Tanrı üzerine konuşulamayacak bir konu. Siz Allah'ın varlığını temellendirebiliyorsanız o zaman bu Budizm'e de cevap. Mesela böyle Budist öğeleri içinde taşıyan Mesela mistik ayinler, akımların bir kısmına da cevap vermiş oluyorsunuz. Veyahut da ne bileyim uzaylılar gibi böyle bir tanrılar yapan, çünkü o Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlar bütün uzayı yaratan bir Allah'a da temellendirmemize sebebiyet veriyor. Böyle belli uzaylıları falan filan ön plana çıkartan, tanrılaştıran, o tarz mesela böyle bir New Age gruplar varsa onlara da cevap oluyor bir yandan. Fakat tabii ikinci adımda yine oradan şeye geçmek lazım. Tamam, Allah'ın varlığını temellendirdik. İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğunu nereden bileceğiz? En azından ne bileyim bu bazı sahte mistik grupların bir kısmı Allah'ın varlığına inanıyoruz diyebilirler. Veyahut da Hristiyan misyonerler tipi alternatifler olabilir. İkinci adımda geçtiğimizde bence o zaman İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğuna nerede, niye inanıyoruz sorusuna cevap vermek lazım. Orada da bence Kur'an'ın neden Allah'tan olduğunu düşündüğümüzle ilgili delillere geçmek lazım. Yani Kur'an'ın evrenle ilgili anlattıklarından, anne rahmindeki anlatımlarına kadar, oradan denizlerle ilgili anlatımlarına kadar tek bir kitapta bu kadar farklı alanda açıklama yapıp kendi döneminin yanlışlarını içermemesi ve onların üstünde izahlar yapması.
Ve hiç tükenmeyen bir mucize oluşuyor evet. ilgili aslında.
Evet, şurada bir kısmını yazdım tabii, buradaki evrenle ilgili kısımlarını yazdım kitap. Kur'an hiç tükenmeyen mucize kitap. Onu da, bunun da ücretsiz PDF'i internette var. Sağ olsun beraber yazdığımız arkadaşlar da onu kabul ettiler. Onu orada, bunu beraber yazdığımız arkadaşların hepsine de selam söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Buna girebiliriz. Aynı zamanda tabii Kur'an'ın tarihte oynadığı rol de önemli. Sırf bilimle ilgili bu olağanüstülükleri değil. Tarihte çok geniş bir kitleyi Allah'ın varlığıyla buluşturan bir din. Ve bir yerde şey yaptığı bence şey de önemli. Yani Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'dan, Hazreti Nuh'tan, Hazreti İsa'ya birçok peygamberi aslında tek bir mesajın tarih boyunca getirenler olarak tarif eden, birbirine bağlayan bir din. Yani bir yerde mesela Hristiyanlara da şey diyorsunuz, yani İslamiyet zaten sizin hak bir kökte olduğunuzu kabul ediyor. Fakat nedir sorun? Yani sonuçta sizin bir diyelim böyle bir üçleme tipi bir inancınız var. Burada bir tarifat var. Yani İslamiyet, Hristiyanlığın ilahi kökeni olduğuna ilgili bir sorunu yok. Sorun insani uydurmalar. İslamiyet'in içinde de insani uydurmalar var. Demin dediğimiz gibi işte müzik konusunda falan var. Ama sizin de yani böyle bir İsa'yı tanrılaştırmak gibi böyle çok çok büyük bir insani uydurmayla karşı karşıyasınız. Ve bizim savunduğumuz hatta Hristiyanlık, sizin ilk dönemlerinizde de birçok kilise babasının savunduğu Hristiyanlık. Daha ilk dönemden itibaren Hazreti İsa'nın tanrısal bir kimliği olamayacağını
kul peygamber
birçok kişi savunmuştu. İlk dönemden beri tanrısallığını savunanlara karşı. Yani bizim savunduğumuz bir şeyin iz düşümü
zaten tarihte mevcuttu.
Tarihsel mevcuttu. Günümüzde tabii daha azınlıkta da olsalar Üniteryan kiliseler var bunu savunanlar. Artı Pentekostal Hristiyanlık dediğimiz bazı böyle karizmatik otoritelerin etrafında toplanan çok Hristiyan grup var. Onlar oldukça yüksek bir yüzde Pentekostallerin hepsini topladığımızda. Bunlar içinde de bizim savunduğumuz tarzda bir İsa anlayışını, yani böyle bir Tanrı olmayan bir İsa anlayışını savunan grup var. Yani bizim savunumuz aslında Hristiyan geleneğinden de olan bir İsa'ya da işin doğrusu karşılık geliyor. Mesela bunu bence bir Hristiyan'la konuşurken belirtmekte fayda var. Aynı zamanda tabii Kur'an'ın olağanüstülükleriyle beraber bunu belirtirsek bence birçok yere gerekli mesajı vermiş
şimdi
olabilir.
Şimdi tabii bu kadar çok bilgi varken de aynı zamanda çözümler, algı operasyonları vesaire de olurken de her bilgiye çok hızlı ulaşılırken ve o bilgilerin çoğunun da yanlış olduğunu düşünürsek. Ben İslamiyet'e bakış açısıyla ilgili olarak özellikle geleceğe baktığınızda İslamiyet'e bakış açınız nasıl, böyle iyimser mi? Sizce İslam ümmetini hani iyi günler mi bekliyor yoksa kötü günler mi? Bir de hani böyle dinlerin giderek bozulduğunu, çözüldüğünü, inanan insanların sayısının azaldığını ya da üzerine yapılan manipülasyonların arttığını da düşünecek olursak ve tarihsel olarak deneyimlediğimizi de varsayarsak iyimser misiniz, kötümser misiniz hocam?
Şeye diyeyim, sorunu ikiye ayırayım izninle.
Tamam,
birincisi şu olsun, yani dinler dünya genelinde dinlerin otoritesinin azalacağı, etkinin azalacağı diye bir söylem var. Buna bir kere bir cevap verelim. Bir de ikinci soruna iyimser mi, kötümser mi cevap verelim. Önce şuna cevap verelim, ilkini alalım. Şimdi dinlerin etkinliğinin yok olacağı 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında ve 19. yüzyılın hepsi de diyebiliriz. Birçok kimse tarafından ifade edilmişti felsefe veya sosyoloji alanında. İşte bunların mesela en ünlülerinden bir tanesi Auguste Comte pozitivizmiydi. Auguste Comte zamanla bilimin dinlerin yerini alıp dinlerin otoritesinin olacağını otoritesinin yok olacağını savunuyordu. Veya Marx tarihin de bir evrimi olduğunu düşünüyordu. Tarihin evriminde işte kapitalist aşamadan sosyalist aşamaya, sosyalist aşamadan işte komünizme geçilecek tipi aşamalar öngörüyordu. Komünist aşamada dinlerin etkinliğinde yok olacağını düşünüyordu. Veya sosyolojideki yine böyle sekülerleşme teorileri vardı. Bunlara göre demokrasinin artması, şehirleşmenin artması, sanayileşmenin artması ve dinlerin etkinliğinin azalması birbirine paralel süreçlerdi. Bunlar hepsi beraber olacak gözüyle anlaşılıyordu. Fakat şu ana geldiğimizde günümüzün birçok felsefeci, sosyoloji şunu da yani bunların yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Niye? Bir kere vaka böyle gelişmedi. Evet, bilimin otoritesi arttıkça hiçbir şekilde yani dinleri insanlar bir kenara bırakmadılar. Demokrasi arttıkça mesela dini atıflar azalmadı. Orta Doğu'da belki de tam tersi birçok ülkede beklenenin tersi mesela demokrasi arttıkça halk tabanına seçim yetkisi geçtikçe kurulan yeni yapılarda dini atıflar arttı. O dini atıflar ne kadar sağlıklı, gerçekten dini temsil ediyor mu, etmiyor mu ayrı bir tartışma yapılabilir. Ama şurası bir vaka olarak belli. O sosyoloji sosyoloji teorilerin öngörüsü yani demokrasiyle sekülerliği, buradaki sekülerliği şey anlamında kullanıyorum. Dine hayatta az rol biçilmesi anlamında, siyasetle karıştırmıyorum. O ayrı bir değerlendirmesi lazım. Böyle bir şey olmadığı gözüküyor. Tam tersine İslam dünyası hiç buna paralel bir yapı olmadığı vakalardan belli. Teker teker baktığımızda. Belli kurumlar dini kurumların yerini devlet kurumları aldığı için din etkisinin azalacağı düşünülüyordu. Evet, belli dini kurumların yerini devlet kurumları aldı. Nedir? Mesela eskiden yetimhaneler diyelim birçok yerde dini kurumlar yetimleri alıyordu, bakıyordu. Ne oldu? Diyelim devletin kurduğu yetimhaneler vardı. Veya hastalara bakan birçok kurum eskiden diyelim dini kurumlardı. Böyle rahibeler diyelim batıda mesela. Bu hastanelerde birçok kimsenin ihtiyacını karşılıyor. Ha, günümüzde daha böyle devletin kurumları, devletin bütçesinden veya sigortalardan para ayırarak bunlara bakması oldu. Yani o kurumların etkisi azaldı. Fakat dinin asıl önemli şeyi ben neden buradayım sorusuna cevap vermesi. Allah'la bir bağ kurdurması.
O zaman din neden lazımdır sorusunun da cevabı olur mu bu?
Tabii ki yani en önemli şey şu. Şimdi Allah'ın varlığını anladıktan sonra ben şöyle bir şey var. Bir insan çok fazla bir zihinsel efor sarf etmeden sadece kendini kandırmasa hemen şunu çok rahatlıkla anlayabilir. Allah'tan önemli bir şey yok. Allah'ın varlığını anladığınızda. Niye? Çünkü Allah'ın varlığını anlamak demek şu demek. Beni yoktan yaratan biri var demek. Ben şu anda kendi vücuduma bakıyorum. Yani görmemi Allah sayesinde sahibim. İşitiyorum Allah sayesinde sahibim. Kaslarım beni bir yere götürüyor. Kemikler bunlar hepsi Allah sayesinde. Hayat dediğim şey Allah sayesinde, sevdiklerim Allah sayesinde, dünya Allah sayesinde. Bunu böyle inandığınızda da otomatikman zaten Allah'tan önemli bir şey olamayacağını anlıyorsunuz. Yani tırnağımı bile ben yapmadım, vazgeçtim. Çok detaylı şeye gitmeye gerek yok. Tırnağıma bile Allah'ın vermesi sayesinde sahibim. Her şey Allah sayesinde sahipsem, bir de her an ölüme doğru gidiyorum. Ben adeta olayı şuna benziyorum. Biz doğduğumuz zaman adeta böyle bir kum saati var, ters çevriliyor. Biz böyle muhabbet ederken bile oradan kum taneleri düşüyor. Her birimizi ölüme doğru yavaş yavaş yaklaştırıyor. Ve o ölüm durağına buluşmuş birçok sevdiğimiz yakınımız var. O ölüm durağına kavuşmamış yakınlarımız, yerimizde çocuklarımızın da kum saati ters çevrildi. Veya yakınlarımızın da kum saati o şekilde sona doğru onları götürüyor. Hepimizi bir kaçınılmaz son bekliyor orada. Ölüm durağında bekliyor. Ve buradaki bir tek bir çözüm var. Mümkün olan. Ancak bizi yaratan varsa, bundan sonra yeniden yaratmayı uygun görüyorsa, gücünün yettiği çok açık. Niye? Yani bu dünyayı yaratmasından, Allah'ın varlığını anlayan için, bu dünyayı yaratan için bir kere daha tekrar etmek çok basit. Ahireti yaratması çok basit olduğuna göre, o zaman bizim hem her şeyimizi verdiğimiz için Allah'a muhtaçlığımızdan dolayı bir Allah'tan önemli bir şey yok. İkincisi Allah'a olan bu dev ihtiyacımızdan dolayı Allah'tan daha önemli bir şey yok. Yakınlarımızın ve bizim tek kurtuluşumuz bu. Yani işin doğrusu bu manzarayı anlayıp da kendini kandırmayan bir insan için dünyada aklımıza gelebilecek her şey. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, hatta sağlık, yani hepimizin en çok önemli şey sağlık, para, mal, mülk, ne olursa olsun hepsinin toplamı bile bizim için Allah kadar önemli olamaz. Zaten çünkü geri kalan her şey Allah sayesinde sahibiz. Bir de geri kalan hepsi bu dünya hayatı için. Bundan sonra bunun sonsuzca sürdürülebilmesi de Allah'ın bunu lütfesi sayesinde mümkün. Peki o zaman soru şu. Allah'la biz nasıl irtibat kuracağız? Allah beni niye buraya getirdi? Buradan sonra ne yapacak sorusu. Şu var. Allah görüyoruz hepimizi işte Cansu'ya, Caner'e, işte buradaki arkadaşlara falan teker teker mesaj göndermiyor. Ya işte ben şunu yapacağım haberin olsun, teker teker görüşmeye gelmiyor. Allah'la irtibat kurmak için tek bir yol gözüküyor. O da Allah'ın bir sistem gönderip insanlara bir şekilde bildirmesi. Tarihe baktığımızda da bu.
Din o zaman
din dışında, irtibat için mi? Tabii ki yani dinin biraz yaptığı şey şudur. Allah'la irtibatımızın tek yoludur din. Allah'la irtibat kurmaktır. Allah'tan önemli bir şey yoktur demek, dinlerden önemli bir şey de yoktur demek. Çünkü biz Allah'la irtibatımızı ancak dinler üzerinden kurabiliyoruz. Ben Allah'ın ne isteyeceğini benden, Allah için ne yapmam gerektiğini söyleyemem. Ama yani Allah bana ne yapmam gerektiğini söyleyebilir.
Peki çünkü o dini Allah'ın gönderdiğinin ya da göndereceğinin delili nerede var?
Ondan diyorum yani Kur'an'ın kendisinin incelenmesi çok önemli. Bu Allah'ın varlığını anladıktan sonradan diyorum. İkinci adım olarak Kur'an'ın iç yapısını inceleyip ve tarihte oynadığı rolü inceleyip Kur'an'ın Allah'tan olduğuna ulaşabiliriz. Yani delilini oradan aramamız gerekiyor. Zaten Peygamberimize mesela yalancılıkla, mecnunlukla yani akıl hastalığı, yalancılık, menfaatçilik gibi şeylerle, evet, ithamlara karşı Kur'an'ın hep bu şekilde meydan okuması var. Kur'an şu şekilde meydan okumuyor. Ya bu Muhammed çok dürüst biridir. Haydi siz ona inanın. Yani bazen Türkçe'de böyle anlatıyorlar olayı. Muhammedül Emin'di. Elbette ki Muhammedül Emin'di. Güvenilir bir insandı. Birçok kimsenin mesajı kabul etmesinde bunun da bir etkisi vardır. Ama bu kadar önemli bir mesajı kabul etmek için takdir edersiniz ki yani Hazreti Muhammed'in güvenilirliği söylenecek şeylerden çok ufak bir kısmı.
Tabii ya mesela siz beni seviyorsunuz, bana güveniyorsunuz ama işte çok hayati bir şey, bütün yaşamınızı, her şeyinizi değiştirecek bir şey benden geliyor diye %100 kabul edeceksiniz diye bir şey yok.
Kur'an burada delil olarak neyi getiriyor? Haydi o Kur'an'daki surelerden 10 surenin bir benzerini getirin. Madem ki bu Allah'tan değil diyorsunuz. Veyahut da haydi bir tane suresinin benzerini getirin. Yani Kur'an'ın meydan okuması hep kendi içeriğinin taklit edilemezliği veya kendi içeriğinin incelenmesiyle Kur'an'ın Allah'tan olduğuna ulaşılacağı yönündedir. Yani Kur'an'ın davet ettiği şey budur. Yani ve Kur'an burada meydan okumaktadır. Kur'an hiçbir yerde şöyle bir şey demiyordur. Ya işte bu Muhammed emin biri, ona inanın haydi. Veyahut da kardeşim inanırsan inan, inanmazsan geldi başına bela, sen bilirsin ha, ne yaparsan. Şimdi günümüzde buna benzer biraz karikatürize ettiğim tarzda konuş. Kur'an hiçbir yerde buna benzer bir şekilde cevap vermiyor Peygamberimizin inkarına. Hayır, Kur'an meydan okumasını Kur'an üzerinden yapıyor. Yani Allah Kur'an aracılığıyla meydan okumasını yine Kur'an'ın içeriği üzerinden yapıyor. Onun bir benzerini meydana getiremezler şeklinde yapıyor. Yani burada bir delil veriyor Kur'an. Bu sadece bir inanç meselesidir. Akli delile hiçbir şekilde ihtiyaç yoktur şeklinde Kur'an'ın hiçbir zaman için bir iddiası yok. Karşı tarafın inandığı işte putperestliklerin diğerlerinin akıl dışı olduğunu söylüyor. Yani burada aklı bir hakem olarak Kur'an sunuyor.
Peki burada mesela deizmden de gelmişken biraz önce Allah'ın varlığını anlamak, Allah'ın sıfatlarını anlamanın önemini konuştuk aslında. Mesela oraya da geldi, bölmek istemiyorum. Çok güzel bir hani giriş gelişme sonuç üzerine gidiyordunuz ama aklıma şu da geldi. Şimdi Allah'ın sıfatlarını temellendirmek de çok önemli. Ve hangi sıfatlarını temellendirirsek aslında deistlere de cevap verilmiş olur konuyla bağlantılı olarak.
İşte demin
bir kısmını alalım meselenin yani.
İşte deminkileri alalım. Mesela diyelim ki kozmolojik delil. Alaman 12 delilinde kullandığım birinci delil. Şimdi kozmolojik delilde nereden hareket ediliyor? Evrenin başlangıcı olduğundan. Niye bu nokta önemseniyor? Çünkü materyalist felsefedekiler diyor ki Allah yerine pekala madde de ezeli olabilir demişler. Adeta maddeyi Tanrı'nın yerine konması gerektiği unsur olarak değerlendirmişler. Kozmolojik delilde yapılan şey ne? Maddenin bir başlangıcı olduğu gösterilerek, yani maddenin olmadığı bir dönem var. Bu da neyi gösteriyor? Madde aslında kendisinin yaratılmış bir şey olduğunu temellendiren bir delil. Mesela bu nedir? Kur'an'ın işte Allah'ın evvel olduğu sıfatıyla alakalı mesela. Ha bu mesela ateistlere karşıt, mesela madde ezeli gören ateistlere karşıt bir şey. İşte hassas ayarlarla ilgili demin dediğimizi hatırlıyorsanız onu bir daha dikkat çekebiliriz. Hassas ayarlarda ne gösteriliyor? Diyelim ki evrenin şu anda genişleme hızı çok ince bir şekilde ayarlanmış vaziyette. Evrenin başlangıcından sonuna kadar da evren genişliyor yani. Bu genişleme hızı daha yavaş olsaydı her şey bir kara deliğe başlangıçtan dönüşüp şu andaki gördüğümüz ne yıldızlar ne herhangi bir canlı evrenin herhangi köşesinde oluşabilir. Çok hızlı bir şekilde madde açılsaydı bu şekilde herhangi bir şekilde yine yıldızların oluşacağı şekilde birleşemezdi bir yerlerde. O kadar hızlı bir dağılması olurdu ki o başlangıçtaki enerji yanının. Bu ne oluyor? Yani evrenin genişlemesinin mesela bir kontrol edilebilirliğini gösterdiği için evrenin genişlemesi de evrenin başlangıcından işte sonuna kadar bütün süreçle de alakalı. İşte bütün bir sürece sahip olan, bütün bir süreci hesaplayan Allah'ı gösteriyor. Yani her evrenin anını bilen bir Allah bu. Her evrenin anını bilmesi Allah'ın işte evrenin işte belli bir anında işte ileride 13,8 milyar yıl önce evrenin başlangıcı oldu ama dünya 4,5 milyar yıl önce oluyor. Canlılar aşağı yukarı 3 ile 4 milyar yıl arası bir dönemde ilk canlılar ortaya çıkıyor. Böyle vücudunun farklı kısımları farklılaşmış şekilde fonksiyonlar olan çok hücreler 500 ile 600 milyon yıl önceki aralıkta Kambriyen patlaması Ediacara faunasında gözüküyor. Şimdi bu neydi? Bir süreçle her şey ortaya çıkıyor. Allah gözüken o hassas ayarlar ve tasarımla ilgili veriler bütün bu sürecin tasarlandığını gösteriyor. Yani buradaki belli şeyler bu süreç olsun diye yapılmış veya da ki burada da belli bir tasarımlar var. Bu da neyi gösteriyor? Allah bütün bir sürece müdahalesi olan bir güç. Sadece evrenin başlangıcında olup da sonrasından habersiz olarak başlangıcı yapıp da bırakmış biri değil. Hatta evrenin başlangıcı öyle bir planlanmış ki evrenin başlangıcından evrenin sonuna kadar bütün her şeyi kontrol eden bir gücü olduğu o başlangıçtaki planlamadan da anlaşılıyor. Bu da neyi gösteriyor? İşte dediğim gibi yani evrenin her anında aktif, evrenin daha sonraki dönemlerde insan ve diğer canlılar ortaya çıkacak şekilde her şeyi planlayan bir gücü gösteriyor. Ve sadece bu ve insanın içinde de yine tasarımla ilgili yine Allah'ın var 12 delilinde kullandığı mesela delillerin bir kısmı fıtrat deliller insanın iç dünyasında. Bunlar nedir? İnsandaki ahlaki yapının, arzuların, iradenin, bilincin de Allah tarafından verilmiş unsurlar olduğunu savunan deliller
mesela bu. Mesela siz ahlaki yapının ateizme delil niteliğinde olduğunu düşünüyorsunuz. Aynı zamanda deizme de delil olarak savunabiliriz değil mi cevap niteliğinde?
Tabii ki savunabiliriz. Benim savunduğum tarzda bir ahlak deliline, bütün ahlak delilleri değil. Niye? Benimki doğuştan ahlak delili dediğim bir ahlak delilinin versiyonu.
Açalım mı biraz onu hocam?
Evet açalım. Birazcık tabii burası daha biraz felsefidir. Biraz bu kısma merak edenler sonra baştan alıp bir daha dinlesinler şey yaparlarsa. Şimdi şöyle diyelim. Son 30-40 yıldaki bilimsel araştırmalar bizim doğuştan bir ahlak ki sistem içselleştirecek şekilde zihnimizde bir yapı olduğunu gösteriyor. Yani bebeklerle ilgili yapılan deneyler var. Mesela
yani doğuştan mı getiriyoruz? Kodlarımızda mı var bu ahlaki?
Ahlaki sistem
mesela
edinecek diye.
Birisi ahlaklı, birisi ahlaksız.
Hayır.
Onlar öyle, doğuştan mı geliyor?
Öyle demeyeyim. Şimdi ahlakın temelini sağlayan şeyler aslında bizim bir şeyi iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsiz kavramına göre değerlendirebilmemiz veya işte yanlış yapanların cezalandırılması gerektiği veyahut da gibi hususlar. Bunlar böyle ahlakın temelleri. Şimdi ve aslında düşündüğümüzde bu iyi, kötü, doğru, yanlış, adaletli, adaletsiz bir kavramlar. Çok komplike kavramlar. Oldukça komplike kavramlar. Bu kavramları edinemeyen ve bunları kullanamayan bir zihin herhangi bir ahlaki sistem sahip olamaz. Yani ben doğuştan bebeğin zihninde bütün bir ahlaki sistem komple vardır demiyorum. Yani öyle bir şey varsa bile onu savunmak çok zor olurdu. İşin doğrusu o yüzden. Evet. Ama en azından şunu görebiliyoruz. Doğuştan ahlaki değerlendirmeler yapacak bir şey zihnimizde var. Ve ahlaki değerlendirmeler yapmak bu konuyla ilgilenenler takdir edecektir. Oldukça komplike bir şey. yani niye bir ahlaki değerlendirme yapalım? Niye bir adaletsizliğe karşıt içimizden bir tepki olsun? Niye bir adaletle adaletsiz değerlendirmesi olsun? Yani o kadar ki mesela konuşma dönemi öncesi çocuklar, ki yani çocukların herhangi bir ahlakla ilgili bir terbiyeden geçtiği düşünülemez konuşma dönemi öncesinde. Gerçi çocukların hiçbiri dil konuşmayla ilgili de bir terbiyeden geçmiyorlar. Yani dili öğreniyorlar. Dil konuşulan ortamda olduklarında.
Maruz kalma oranıyla alakalı tabii, olarak.
Bu da şeyi gösteriyor. Zaten Chomsky yapan şeylerden biri bu, siyasetle ilgili dediklerinden çok asıl dille ilgili bu söyledikleri. Yani ilk belki de dikkat çekenlerden biri olmuştur buna. Çocukların zihninde benim ahlakla ilgili söylediğim benzerini dil için söylemiştir. Yani dil öğrenmek o kadar komplike bir şey ki, doğuştan çocuğun zihninde dil öğrenmeye hazır bir yapıyla gelmese, ciddi anlamda hiçbir dil eğitimi olmadığı ortamda dil konuşma alışkanlığı edinemez. Çünkü çok komplike bir şey. Ve dikkat edin, biz çocuklar hiçbir zaman için işte bu geçmiş zaman, bu gelecek zaman, otur dil öğren demiyor. Biz konuşuyoruz, çocuk o ortamın içinde dil konuşma alışkanlığı ediniyor, öğretilmiyor aslında. Dil konuşma alışkanlığı ediniyor.
Ana dili için özellikle.
Ahlak da aslında buna benzer bir şey. Yani ahlaki yapıyla ilgili biz iyi şudur, kötü şudur, adaletli olmak budur, adaletsiz olmak budur demiyoruz. Çok küçük yaştan itibaren zihin o kavramları kullanmaya o kadar hazır ki çok hızlı bir şekilde bir ahlaki sistemi anlıyor çocuk, dil öğrendiği gibi. Belki bir toplumda yaşaması
ama o. Ama işte toplumsal kodlarla.
Tabii, ama buradaki dediğim şey şu. Toplumla karşılaşmasa belki hiçbirini edinemeyecek ama zihinde doğuştan hazır bir dil öğrenmeye hazır yapı ve ahlak öğrenmeye hazır bir yapı zihinde doğuştan hazır olmasa da öğrenemeyecek. Mesela burada şunu görüyoruz. Mesela işte 2 yaşındaki çocuklara, 2 yaş öncesindeki çocuklara, yani böyle konuşma dönemi öncesindeki çocuklara kuklalar seyrettiriyorlar. İşte birbirine yardımcı olan kuklalar, engelleyici kuklalar gibi. Diyelim ki bazı kuklalar var, birinin bir yere çıkmasına yardım ediyorlar. Bazıları da onu oradan itiyorlar, düşürüyorlar. Bazıları da nötr kukla, kenarda oturuyor. Sonra çocukların önüne getiriyorsunuz bu kuklaları. İyi kuklayla kötü kuklayı. Ondan sonra diyelim birisi sarı, birisi mavi. İyi kukla sarı olsun, işte kötüsü mavi olsun. Sarıya çocuk eğilim gösteriyor, seçiyor. Veyahut da nötr kuklayı getiriyorsunuz. Sarıyla nötr kukla diyelim yeşil. Yine sarıyı seçiyor.
O zaman hep fıtratımızda iyiye yönelim mi var?
Evet, veyahut da nötr kuklayla kötüde de nötrü seçebiliyor. Yani onları da değerlendiriyor. Yani nötrü de kötüye tercih ediyor. Hatta bazı deneylerde küçük çocuklar kötü kuklanın kafasına vuruyor falan. Bir cezalandırma ilgili ona benzer vakalar bile gözlüyor. Buradaki önemli olan bizim için en baştan biri iyiye kodlu olduğunu söylemekten ziyade, yani en baştan biri bu adaletle ilgili bir değerlendirme yapmak ahlakla ilgili. Belki çocuğun içinde en baştan kötü eğilim olabilir, olamaz. O ayrı bir tartışma konusu. Yani içimizde aslında kötülüğe doğru da pekala eğilimler olabiliyor, iyiler. İradeyle bunları seçiyoruz, dengeliyoruz. Hani nitekim Kur'an ayetinde de yani Allah'ın iyiliğini ve kötü, yani takvayı ve fücuru, yani böyle sakınmayı ve böyle sapmayı, ikisinin de insanın içinde bir ilham gibi bir şeyle, bir his gibi bir şeyle mevcut olduğuna da Kur'an'da dikkat çekiliyor. Fakat önemli olan burada benim demek istediğim doğuştan bebeklerin iyi olduğu falan değil. Bu tarz değerlendirmeler yapmak aslında çok komplike bir şey. Ahlakla alakalı bir şey. Doğuştan bu var. Sonunda ben de şunu soruyoruz. Doğuştan bu yapı neden var? Neden doğuştan biz ahlaki bir yapımız var sorusunu soruyorum. Çünkü sonradan da şunu fark ediyoruz. Doğuştan yapımız aslında ahlakla ilgili şeylerin mantıksal temel oluşturmaz. Şöyle yani, düşün, yani, şöyle diyeyim. Canım. Mesela
doğuştan diyelim, getirdiğimiz mesela şeyler aslında temeli değil bunun yani. Ya da doğuştan, %100 mutlak doğru kabul etmiyoruz
ahlakı,
diyorsun.
Şöyle diyelim, mesela bir kimse ölen birisinin ölen karısı bir yerde yakılsa hepimiz ayıplarız. Değil mi? Hı hı. Veya bir kabile çocukları olmuş, aç kaldılar, yamyamlık yapıp çocuklarını yediler. Hepimiz.
Nerede olduğuna bağlı olarak değişiyor değerlendirme tabii, tarzı hayır, aslında.
Nerede olduğuna bağlı değişir ama işte buradaki önemli şeylerden birisi şu. Mesela diyelim Hindistan'da bu somut olarak yapılan bir şeydi. Değil mi? Yani eşler kocalarından sonra yakılıyordu. O toplumda normal gözüküyordu. Veya yamyamların bir kısmı diyelim ki bir insanları pişirip yiyorlardı. Şimdi biz onların yanlış yaptığını düşünüyoruz. Evet. Hepimiz. Fakat nasıl düşünüyoruz? O toplum, Hintliler ne yaparsa yapsın o dönemdeki, bu uygulamanın yanlış olduğunu düşünüyor. Veya yamyamlar, bu çocuklar diyelim yiyorsa bir kabilede, o kabile bunu yapmamalıydı, yanlış diye düşünüyoruz. Ama ahlak sadece bireyle veya toplumla sınırlı bir şeyse, o zaman bunun yanlış olduğunu düşünecek bir zeminimiz yok. Çünkü ahlak yapar şey sadece toplum. Yani veya sadece bireyle.
Çünkü o bizim buradan bakarak yanlış olduğunu düşündüğümüz ve kritik yaptığımız şeyi o toplum yanlış görmüyor.
Birisi diyebilir ki bak içinizden doğuştan gelen o yapıdan dolayı itiraz ediyorsun ahlaki yapıya. İçinden gelen o hisler, bak doğuştan bebeklerde olduğunu gördük, ondan dolayı itiraz ediyoruz diyebilir. Ben diyorum ki o da mantıksal temel sağlamaz tek başına. Niye? İçimizden mesela bizim yemek yeme hissi de geliyor. Eğer ki bir insan perizde bulunuyorsa, içindeki yemek yeme hissine karşı koyup, hiçbir zaman perizde bulunan insanları ayıplamıyoruz. Yani insanlar sırf doğuştan sahip oldukları bir koda uymaları gerekli şeklinde bir şeyden ahlak çok daha fazla bir şey. Yani kadınlar kocalarından sonra yakılmamalıdır deyince yakanları biz kınarken, bu bizim için çok daha önemli bir içsel yapısı var kendi iç dünyamıza bakarsak. Yani bir insanın doğuştan gelen mesela yeme isteğini durdurup periz yapmasına gösterdiğimiz şekilde bir tepki değil bu. Bambaşka şekilde bir tepki veriyoruz. O yüzden bu doğuştan olan ahlaki yapı, neden insanların ahlaki bir sistem edindiklerini açıklar ama buna mantıksal bir temel oluşturmaz. Fakat buradaki tek şey var. Ancak bireyi ve toplumu aşan bir şey varsa, meşru bir otorite, ahlaki yasanın bir sahibi varsa, o yasayı empoze etmesi meşru olur. Ne diyor diyelim ki bir ahlaki yasa? Yani masum kadınların öldürülmesi yanlıştır. Kocalarından sonra hevel yani. Bu yanlıştır der. Ama eğer ki meşru bir otorite varsa toplumu aşan, bak dikkat edin, toplumu aşan, ahlaki yapısı empoze etmesi meşru bir otorite ve bizi bundan sorumlu tutabilecek bir otoriteden bahsediyoruz. Ancak böyle bir otorite varsa ahlaki yasanın empozesi meşru olur. Zaten toplumu aşan, bizi sorumlu tutabilecek otorite deyince işte Allah kavramı aslında karşınıza çıkıyor bir yerde. Yani doğuştan ahlaki yapımız bizi ahlaklı yapar, ahlak sistem edinmemiz edinir ama ahlaka mantıksal temel oluşturmaz. Ahlak ancak Allah'a atıfla mantıki bir temel bulabilir.
Ben de bunu atıf yapmak şart oluyor. Tabii. Mantıki temel.
Zaten ben ondan da şunu diyorum, yani ateistler, herhangi bir dindeki insanlar yani çok rahat ahlaklı olabilirler. Yani dindarlardan daha da ahlaklı olabilir Allah'a inananlardan. Niye? Çünkü bizim zaten o doğuştan yapımız, ateist de olsak, yani hangi dinden de olsak, ne olursak olalım, Müslüman da olsak, ne olursak olalım, bizi ahlaki bir sistem edilmiş ve ona doğru itiyor bizi. Bir içsel yapımız.
Ya onu, fakat ona bozup bozmaman senin elinde.
Ona dikkat edin. Doğuştan ahlaki yapımız bize sezgisel olarak bir ahlakilik verse de ona bir mantıksal temel oluşturmuyor ahlaki davranmamıza. Ama Allah'ın varlığına atıf, doğuştan ahlaki yapımızın bize verdiği ahlaki olmamıza mantıksal temel sunuyor. O zaman benim sorum şu. Ne oluyor da doğuştan ahlaki yapımız ancak Allah varsa mantıksal temeli olacak şekildedir? Ha, bunun da bana göre en iyi açıklaması, doğuştan yapımızı Allah ahlaki bir sistem edinecek şekilde yaratmıştır ki kendisi sonra çünkü ahlaki emirler verince, yani ahlaki buyrukları olduğunda onları da anlayabilirim. Peki nerede bu ahlaki buyruklar? Allah'tan insana konuşmayla ahlaki buyruklar, insanların sorumlu olduğu, bunların cevabını vereceği ahlaki buyruklar deyince karşımıza din çıkar. Kısacası doğuştan ahlaki yapımız bana göre sadece Allah'ın varlığını destekleyen bir unsuru değildir. Aynı zamanda dini buyrukları olan Allah'ın bir sistem göndereceğinin de bir delilidir. Bir yapıda. Biraz zor bir argüman.
Bir şey söyleyeceğim. Anladığımı düşünüyorum ama bu kısmı bir daha sarıp ben de dinleyeceğim. Şimdi bir dakika. Dinle dedik. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Biraz günümüz tabirlerinden bir tanesi. Kime sorsak hayatın anlamını arıyorum. Benim için hayatın anlamı mutluluk. Benim için hayatın anlamı o, bu, şu. Birçok sıralama yapılıyor ama galiba insanoğlu bu dünyada hayatın anlamını bulmak için yaşıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Ben inanan bir bireyim elhamdülillah. İnanmayan arkadaşlarım da var. Kendi aramızda da tartışıyoruz. Ama soyut bir kavram bu. Somut olmadığı için dolayısıyla fikir teatisine çok açık. İnanan bir insanla inanmayan bir insan arasında bir farklılık var mı hayatın anlamı açısından?
Yani yerle gök kadar fark var. Yani çok büyük fark var.
Oh, hoca çok iddialı girdi.
Evet. Şu anda yazdığım kitabın adı da Neden Müslümanım diye bir kitap yazıyorum. Mesela Allah'ın var 12 dediğini diyelim. Allah'ın var inanmanın 12 gerekçesini
söyledim. Hocam o çıkınca
söyledim.
Konuşalım
ama
mı ya burada?
Söyle tabii ki. Yani birkaç yani ancak Ramazan'dan önce çıkar diye ümit ediyorum. Hani Ramazan'da da millete bir Ramazan hediyesi olarak sunalım. Orada 10 bölüm var yani 10 deli gibi. Tabii 10 bölüm deyince 10 D başlık mesela Kur'an'ın kozmolojiyi anlatması diyelim bir başlık. Kur'an nasıl evrenin başını anlatıyor, sonunu anlatıyor, bunlar nasıl çıkmış? Mesela Müslüman olmanın bir gerekçesi bana göre Kur'an'ın kozmolojiyi anlatması. Buna böyle 10 tane D başlık anlatıyorum. Onların her birinde alt başlıkları var. O 10 başlıktan bir tanesi anlamla ilgili. O bir bölüm bana ilginç bir bölüm olduğu kanaatli olduğum için geri kalan bölümleri şimdiden internete koymadım ama isteyenler canertaslaman.com'dan o anlamla ilgili kitabın bölümüne bakabilirler. Gerçi onu edit ederim yine ben kitaba koyarken ama şimdiden o anlamla ilgili bölümü sitemdeki makaleler kısmında kitapların PDF'in altına insinler. Evet, oradan oradan okuyabilirler. Anlamsızlığa düşmek insanlarda önemli bir korku. Günümüz insanının da korkusu. Ve acı çekme korkusu, ölüm korkusu gibi bir korku. Yani ayrı bir korku onlardan, onlarla tamamen aynı bir korku değil ama onlarla da mutlaka ilişkisi vardır. Bir korku çeşidi. Çünkü kısa bir hayatımız var, şey yapacağız. Buradaki yaptıklarımız anlamlı olsun, bir şeye değer olsun istiyoruz. Yani anlam bulmak hepimiz için çok önemli bir unsur. Bana göre anlamı ancak şu şekilde oluşturabiliriz. Ben neden buradayım? Nereden buraya geldim ve nereye gidiyorum sorularının cevabıyla ancak bu anlamı oluşturabiliriz. Çünkü demin söylediğimize yine dönelim. Biz burada kendi eylemimizle var olmadık. Biz bilinçli bir yaratılışla buradayız. Allah'ın bizi bilinçli yaratmasıyla buradayız. Bedenimiz, her şeyimiz Allah sayesinde kavuştuk. Sonuçta benim ne yapacağım eğer ki yaptığım şeyin anlamı olup olmayacağı, nasıl hayatın anlamlı olacağı sorusu o zaman beni aşkın bir yerde cevabı. Yani cevabı Allah'ta. Ancak beni yaratan bir anlamla beraber beni yarattıysa, anlamsız bir şekilde yaratmadıysa, bir anlamla yarattıysa anlamımın olması mümkün. O zaman hayatın anlamı nedir sorusunun cevabı, ben nasıl buraya geldim ve neden buradayım sorularının cevabını verilmesin ne özdeş diyebilirim veya bunlarla beraber değerlendirilmesi lazım. Bunların da cevabı işte ancak dinden geliyor. Bir yerde ahlakla ilgili dediğim şeyin bir benzeri burada yine bence anlamla ilgili var. Allah bizleri anlama muhtaç yaratmış. Yani bir yerde hayatı anlamlandırmaya, anlamlı bir hayat yaşayacak şekilde muhtaç yaratmış. Fakat bunun cevabı ancak Allah verirse elde edebiliriz. Yani Allah'tan insana bir cevap olması lazım. Biz tek başına bulamayız. Allah'tan insana cevap da bir tek dinler aracılığıyla geliyor.
O somutlaştıramadığımız ama o manevi huzur dediğimiz hissiyat mı? Manevi dinler huzur aracılığıyla gelen.
Ben yani anlam, huzur ve mutluluğu da aşkın bir şey. Yani biz huzuru, çünkü nedir? Vücudumuzdaki serotonin salgılarının bozulmasıyla da biraz kendimizi huzursuz, mutsuz hissedebiliriz. Belki anlamsızlıkla ilgili hisler de oluşturabilir yanlış şekilde bu hormonal bozukluklar vücudumuzda. Ama anlamın bunları aşkın, mutluluğu veya diğer birçok şeyi aşkın bir şey olduğunu düşünüyorum. Birçok şey ki içinde böyle derin bir hazlar, mutluluklar hissetmediği zaman da hayatını anlamlı şekilde yaşıyor olarak düşünebilir. Ve tabii ki o düşünce de insana bir çeşit mutluluk verir. Yani mutlulukla özdeş değildir ama mutluluk oluşturacak bir histir. Hayatını anlamlı yaşamak.
Evet, gerçekten burada, bir de ki mutluluk oluşturacak bir şey değil ama mutluluk...
Kendisi yani mutluluk duymak eşittir anlam değildir ama...
Evet.
Eğer ki siz yani kendi psikolojinizde hayatın anlamını bulduğunu düşünüyorsanız, anlamlı yaşadığınızı düşünüyorsanız o bir mutluluk hissine sebebiyet verir.
Pekala. Yani, şimdi o zaman ben dinlerin getirdiği bir takım ritüellerin hikmetlerine geleceğim. Peki hocam sizce dinin, namaz, oruç gibi ibadetlerinin veya haramlarının getirdiği yasakların hikmetleri neler? Aslında biraz bunu da açmak gerekir.
Şimdi bunların tabii ki birçok hikmeti olabilir. Ama böyle tespit edebildiğimiz bazı şeylere dikkat çekelim. Şimdi aslında bu ibadetleri yapanlar, ibadetleri yaparken bir yerde bir imanlarını da tazeliyorlar her seferinde diye düşünebiliriz. Şöyle ki, mesela bir kişi namaz kılıyor. Kim namaz kılar onu düşünelim. Namazı kim kılar? Allah'ın her an kendisini gördüğünü düşünen bir kimse kılar. Yani o zaman aslında namaz kılan bir insan, işte ben şu anda bir eylemde bulunuyorum, Allah beni her an görüyor. Her an Allah'ın gözleminin altındayım. İnancını tazeliyor zihninde. Veyahut da kim namaz kılar? Bu bedeni veren Allah, bu bedenin sahibi olan Allah, bu bedeni benim nasıl kullanmam isterse öyle kullanmak zorundayım. İşte bedenimle bu hareketleri yapmamı söylüyorsa ben bunları yapmam gerekiyor. Yani Allah emretme makamında ben ona uymak, yani kulluk makamındayım. Yani her namaz kılınışta aslında Allah'ın Rab, bizim kul olduğumuza dair imanımız da tazelenmiş oluyor. Benzeri bence oruçta var. Yani orucu tutan bir kimse aslında şuna imanını tazeliyor. Bütün rızıkları veren Allah. Allah istediği zaman ben onlardan yerim. Allah istemediği zaman yemem. Niye? Çünkü yani bunların sahibi Allah. Çayın sahibi Allah. Hurmanın sahibi Allah. Çorbanın sahibi Allah. Etin sahibi Allah. Zeytin sahibi Allah. Genelde iftar sofrasını bir anda canlandırmaya çalıştım aklımda. Hepsinin sahibi Allah. Allah bunu istediği zaman yiyebilirim. İstemediği zaman yemem. Allah 11 aydan bir tanesinde şu saatler arasında yemeyin diyor. Bana da düşen elbette ki bunu uymak. Çünkü zaten benim bedenimin de bunların da sahibi Allah. Ama ne oldu işte oruç tutan buna imanı aslında zihninde farkında olsun olmasın yenilenmiş oluyor veya daha güçlü bir şekilde ayakta durmuş oluyor. Veya zekat veren bir kimse, malın zaten veren Allah. Allah bu malın benim kazanmamı nasip etmeseydi hiçbir şekilde kazanmazdım. Zaten Allah yaratmasa burada olmazdım. Bu malın asıl sahibi Allah, bu malın bir kısmını fakirlere vermemi istiyor imtihan için. Bu da imtihanın bir parçası. Fakirlere kendi imkanlarından bir şeyler veren kimse de aslında Allah'ın malın sahibi olduğunu, Allah'ın yine emredince benim onu yapmam gereken bir kul olduğuma dair imanını tazelemiş oluyor. Mesela bunların bu şekilde bir hikmeti var, ama biz hikmet ararsak bunlarda daha birçok hikmet buluruz. Nedir mesela işte oruç tutmanın mesela şu anda sağlık açısından belli yararları var. Evet, i̇şte mesela şu andaki dünyadaki uygulanan intermittent fasting buna benzer bir şey. Belli bir dönemde aç kalınıyor. Biz aç ve susuz kalıyoruz belli dönemde. Intermittent fasting'de ne yapıyor? İşte o ghrelin hormonunun arttırılması, şey yapılmasının, işte hafızayı, zihni desteklediğine dair birçok bilimsel makaleler var. Fareler üzerinde yapılan deneyler var. Bunlar beyni ne kadar olumlu etkilediğini ve spor yaparken ne benzer mutlulukla ilgili, mutluluğu sağlayacak hormonların salgısı artıyor oruç sayesinde. Niye? Çünkü vücut aslında spor yaparken de kendi konumaya aldığı için belli o hormonları salgılıyor. Oruçta da belli süre aç kalınca o hormonları salgılıyor. Bunların katkısı var. Biz orucu tabii ki dünyevi faydası için tutmuyoruz. Ama bakın, bir hikmetlerden bir tanesi sağlığımıza böyle ek bir yararının olması. Ben tabii ki o imanı desteklemesi ilgili ilk saydığımı öncelikli tutuyorum ama yani bunların daha birçok da hikmeti vardır. Bizim psikolojimizi inşa etmesi açısından veya bedenimizle alakalı mutlaka bunların her birinin birçok hikmeti vardır daha saymadığımız.
Peki şimdi tabii konu deizm. Deizmle başladık sohbete. Siz böyle gerçekten çok zihin açıcı bilgiler verdiniz. Bazı yerlere sıçramalarında da oraları ben açıp biraz daha detaylandırmak istediğim için bir takım sorular sordum. Tekrar deizme dönecek olursak, deizme karşı verebileceğiniz delilleri de konuşuyoruz ya, ara ara gidip gelip. Ben Kur'an-ı Kerim'deki eski kavim anlatılarının içerisinde deizme delil olarak örneklendirebileceğiniz ya da paralel olarak anlatabileceğiniz hani yanıt niteliğinde aklınıza gelen var mı? Mesela şu an aklıma o geldi, eski kavim anlatılarında muhakkak bir yanıt
vardır. Tabii bu eski kavimle ilgili anlatımlarında bir Kur'an'ın inşa ettiği zihin ile alakalı bir şeyler söyleyebilirim.
Çok önemli, çünkü birçok şeye cevap niteliğinde olduğunu biliyoruz o anlatıların.
Tabii. Yani Kur'an peygamberimizle gelen mesajın tarih boyunca gelen bir zincirin halkaları olduğunu ifade eder. Yani Hazreti Nuh'la, İbrahim'le, Musa'yla, İsa'yla ve başka birçok peygamberle gelen zincir peygamberimizle de gelmiştir. Tarih boyunca da bunun yansımaları olduğunu söyler. Ve gerçekten bizim bunların bir kısmına gelen dinlerin daha evvel tanıklık etmemiz, mesela işte eski ayetin de bu ayrı ayrı peygamberlere gelen sayfalar, bunlar ne kadar iyi korunup korunmadı ayrı tartışma konusu. Ama sonuçta işte Hazreti Musa'ya gelen sayfalar ilk 5 kitapta Diğer birçok peygambere gelen sayfalar da eski ayetin içerisinde bulunuyor. İşte tarihsel o zincirin hala işte orada bir izleri duruyor. Hazreti İsa ile gelen mesaj da bir kısmı İncil'lerde duruyor. O ne kadar muhafaza edilmiştir yine ayrı konu ama en azından o mesajın özüyle alakalı bir kısmı hala orada durduğunu söyleyebiliriz. Yani peygamberimizle gelen mesaj tarihsel büyük bir iddianın, büyük bir zincirin bir alt kümesi. Ve böyle düşündüğümüzde aslında bu ayrı ayrı gelen mesajlar bir yerde çok temel bir mesajda birbirine destek veriyor. Mesela baktığımızda bu kitaplara gerçek anlamda aslında tevhidin orada izlerini veya açık anlatımını görüyoruz. Mesela bu metinlerde yani Allah'ın varlığı, birliği, bütün evreni yaratan olduğu şeklindeki mesajlar hala bunlarda bütün o bozulmalara veya süreçlere rağmen bu birçok kitapta duruyoruz. Bu da ne oluyor? İşte ayrı ayrı gelen bu mesajların birbirini bu kadar önemli bir hakikatte desteklemesi olarak görebiliriz. Kur'an'ın çizdiği o zincir mantığını hissetmek bence bu mesajın önemini anlatıyor. Dünya nüfusuna da baktığımızda şu anda Hristiyanlığa inananlar dünyanın %31'i kadar.
Pew'un son verilerinde galiba.
Evet aşağı yukarı. Müslümanlar da 24'ü kadar diyebiliriz. Zaten ikisi beraber yani yarıdan fazlasını oluşturuyorlar.
Yani Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar.
Ya, Allah'ın bir din gönderdiğini ve Hristiyanlığın o din olduğunu. Yani bunlar sırf Allah'ın varlığına inananlar böyle bir dine inanmadan ayrı. Yani bu 31 artı 25'in dışında yani bir dine bu dinlere inanmadan Allah'ın varlığına inandığını ifade edenler de ayrıca var. Ama en azından bunu alsak Allah'ın işte bir din gönderdiğini, vahiyler gönderdiğini, tarih boyunca işte Hazreti Nuh İbrahim'le bu mesajların geldiğini, öldürmeme, çalmama, adaletli olma, fakirlerin yararına çalışma gibi ilkelerin Allah'ın insanlara gönderdiği mesajın bir parçası olduğunu söyleme, Allah'a dua etme, yönelme gibi Allah'ın ibadetler istediğini söyleme noktasında bu dinler hala aynılar. Değil mi? Aşağı bütün mezheplerde bu dinlerin bütün farklı kollarında bu temeller savunuluyor. Yani aşağı yukarı duanın olmadığı mesela bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Müslüman mezhebi yok diyebiliriz. Varsa da çok minör bir şeydir. Yani kenarda köşede kalmıştır. Yani veyahut da adaletli olmamayı savunan, öldürmeyi, hırsızlığı savunan bunlardan kimse yok. Ha, bu dinin bağlıları din adına katliamlar yapmışlardır. Dini sömürmüşlerdir. Onlar tamam bir vaka olarak var ama baktığımızda özünde gerçekten Allah'tan gelen vahyin o yansımaları hala bütün bu dinlerde gözüküyor. Bu da neyi gösteriyor? Aslında Kur'an'la gelen mesajın ne kadar önemli olduğunu bence destekleyen bir şey. Yani bir yerde bu bazı ana kısımlarda Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinler de buna aslında ana mesajla destek oluyor. Yani Allah insanlarla elçiler ve kitaplar göndermek vasıtasıyla ilişki kurdu. Onlara ahireti hatırlattı. Dünyada iyi ahlaklı olmalarını, kendine yönelmelerini söylediği gibi böyle bir özet bir mesaj çıkarsak ki bu Kur'an'ın bir mesajıdır. Diğer kitaplarda da o mesaj hala duruyor. Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O ne oluyor? Bu da bu önemin mesajı önemini arttırıyor. Ha, bu yaptığımda geri kalan kitaplarla belli noktadaki ortak noktalara dikkat çekmek aslında Kur'an'ın bir metodudur. Evet. Kur'an'da baktığımızda da aslında değil mi Tevrat'ta, İncil'de belli hakikatlere dikkat çekilmesine Kur'an da atıf yapar. Yani bu noktadaki ortaklıklara. O yüzden geçmiş kavimlerdeki bu husus bence önemli bir husus.
Peki mesela şimdi Kur'an-ı Kerim mucizelerinden bahsettik. Hiç tükenmeyen bir mucize. Hem o kitabı da bir daha göstermek isterim. Hem de bazı başlıklara soracağım. İlk olarak deizmi konuşurken bu bahsi de kapatmadan önce kozmoloji hakkında anlattıkları var Kur'an-ı Kerim'in. Deizme cevap niteliğinde ya da delillendirme manasında neler söyleriz kozmoloji anlatımlarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ayetlerinin?
Kur'an'ın ortaya çizdiği kozmolojiden bahsederken ben 3 tane temel noktaya başlangıçta dikkat çekiyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an başlangıçlı bir evren öngörüyor. İkincisi sonlu bir evren olduğunu öngörüyor. Yani Kur'an Mürselat suresinde işte yıldızların sonunun geleceğini söylüyor. Tekvir suresinin başında güneşimizin sonunun geleceği söylüyor. Birçok ayette yayılmış şekilde dünyanın sonuyla ilgili manzaralar çiziliyor. Ahirette göklerin yeni göklerle, yerin yeni yerle, yani evrenin yeni bir evrenle, dünyanın üzerinde bulunduğumuz zeminin yeni bir zeminle değiştirileceği söyleniyor. Bu demek ki bütün bir evreni içeren bir son senaryosu var Kur'an'da. Başlangıçla beraber son senaryosu var. aynı zamanda Kur'an'ın yine önemli bir iddiası evrenle ilgili tasarlanmış bir evren oldu. Yani gördüğümüz yıldızlardan güneşimize, aya, dünyaya kadar, dünyadaki canlılara kadar bütün bunların hepsi bilinçli bir yaratılışın ürünleri değil mi? Bu evrenle ilgili, evrenin içindekilerle ilgili Kur'an'ın dev iddiası. Sonra soruyu şu şekilde sorabiliriz. Kur'an'ın söylediği bu iddiayı destekleyecek peygamberimizin döneminde bir şey var mıydı? Evet. Yani evrende ve canlarda tasarım olduğuna bir sezgisel olarak o dönemde de birçok kimse savunmuştur. Nedir? İnsanın böyle bir yaratılışına, canlara baktığında, yıldızlardaki güzelliğe baktığında o dönemde birçok kimse bu bilinçli bir tasarımı savunmuştur. Ama başlangıçla ilgili baktığınızda ciddi hiçbir delili göremiyorsunuz. Akıl, yani felsefis oldukça soyut akıl yürütmeler mümkün. Ama halkın geniş bir kesimin onları takip etmesinin de pek kolay olduğunu sanmıyorum. Evrenin sonuyla ilgili de pek bir şey söylemek mümkün değil. Belki felsefi bazı argümanlar kullanılabilirdi ama ne başlangıçla ne sonla ilgili bilimin kendisinden çıkan bir argüman ileri sunmak mümkün değil. Sonra soruyu şu şekilde soralım. Yani 7. yüzyıl Kur'an'ın indiği dönem. Bunları günümüzde peki bilimsel açıdan temellendirebilir miyiz? Evet. Son bir kaç yüzyılda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar rahatlıkla hem evrenin başlangıcının hem sonu olduğunu hem de tasarımlanmış olduğunu gösterecek elimizde veriler var. Başlangıçla ilgilinden başlayalım. 19. yüzyılın sonunda ortaya konan entropi yasası, mühendis olduğun için de sen de bilirsin, termodinamik yasaları görmüşsündür. İşte
bozulmaya doğru giden.
Tabii, yani termodinamik yasaları mühendisler daha çok tabii ki teknoloji üretiminde kullanmakla alakalı öğrendiler ama felsefi açıdan da ortaya koydukları önemli bir sonuç var. O da nedir? Bu evrenin bir gün kaçınılmaz olarak bir sona gittiği.
Hatta böyle evrim meselesinde de peki entropi yasası nasıl açıklanıyor diye tartışmalar vardı.
Tabii, evrim çok hatırlarsınız.
Evrim böyle gelişmeyi öngörüyor. Entropi de bozulmayı öngörüyor. O zaman bir çelişki var vesaire
tabii,
yasalar arasında.
Tabii ben yani öyle bir çelişki olduğunu iddia edenlerden değilim. Onlar da yani toplam olarak düzensizlik artar. Bir yerde düzen oluşuyorsa onun başka yerde bedeli olur şeklinde orada bir yani açıklamalar oldu da başka bir konuya geçeceğimiz için ona girmeyeyim. Entropi evrenin sırf son olduğunu göstermiyor. Bir de bir yandan şunu gösteriyor. Eğer ki bu sistem sonsuz olamıyorsa entropi yasasından dolayı sonsuzdan biri var olsaydı şu anda da evrende hareket durmuştu. Yani entropi yasası yok ederdi sonsuzdan biri olsa. Ha, demek ki evrenin bir başlangıcı var o zaman. Şeyini bir entropi yasasına ulaşmak mümkün. 19. yüzyılın sonunda Rudolf Clausius gibi burada önemli isimler var. Tek başına o değil. Ona başkalarının da katkısı var ama Rudolf Clausius orada en önemli isim. Fakat 20. yüzyıla geldiğimizde sırf entropiyle de iş kalmadı. İşte 1920'li yıllardan başlayarak sonra da birçok delilin ortaya konmasına Big Bang teorisi ortaya koyuldu. Yani o ne diyor? İşte evrenin çok sıcak ve çok yoğun bir başlangıçtan başladığını söylüyor. Çok sıcak ve çok yoğun bir nokta sürekli genişliyor, genişliyor, genişliyor. Her an daha da genişleyen bir evren. Yani bizim senin bu soruyu sormandan benim cevabı vermeme kadar bile daha milyarlarca kilometre genişlemiş bir evrende bulunuyoruz. Yani evren bu kadar dinamik. Öyle milyarlarca kilometreyi de atmıyorum kafadan. Yani daha da yani öyle müthiş genişlemiş vaziyette. Milyarlarca bile az kalır kilometre ifadesi. Böyle çok dinamik bir evrende yaşadığımızı, çok sıcak, çok yoğun, böyle leblebiden küçük bir noktadan başlıyor ama şu anda dediğim gibi yani saniyede milyarlarca kilometreden fazla genişleyen bir evren böyle bir tablo koyuyor ve bilimsel müthiş destekleri var bu teorinin. Hani teleskop gözlemlerinden, CERN'de yapılan çalışmaların bu modeli desteklemesinden, kozmik fon radyasyonundan yani daha birçok şey sayılabilir. Ama ne oldu bununla ilgili, Big Bang'le ilgili? Yani evrenin bir başlangıcı olup da onun tarihini bile belirlemek mümkün olan bir teoriyle artık evrenin başlangıcı savunuluyor. Ve entropi yasasıyla. Peygamberimizin döneminde böyle bir araç yoktu 7. yüzyılda. Evrenin başlangıcı olduğunu destekleyen. O ne oldu? Aslında bir yerde Kur'an'ın işte kozmolojiyle ilgili dev bir iddiası bilim tarafından desteklenmiş oldu bu şekilde. Ve sonla ilgili iddiayı alalım. İşte bu evrenin aslında entropi yasasıyla Big Bang sadece evrenin başlangıcı değil, son olduğunu da gösteriyorlar. Zaten dikkat ederseniz başlangıçta entropinin ilk bakışta sonunu gösterdiğine dikkat çektik değil mi? Bu sistemde sürekli düzensizlik artıyorsa ki entropi yasası sonu söylüyor. Bir süre sonra termodinamik bir denge gelip hareketin durması kaçınılmaz. Yani bir sonu entropi yasası mecbur kılıyor. İkincisi Big Bang'de neyi gösteriyor Big Bang sürecinde? Aslında devam eden bir süreç Big Bang. Başlangıçta olmuş bitmiş bir süreç değil. Yani sürekli genişleyen bir evren var başlangıçtan. Bu ya büyük bir donmayla son bulacak veyahut da bir yerde bütün madde geriye çöküp Big Crunch denen yani büyük çökme denen bir olay yaşanacak. İkisi de bunların kaçınılmaz bir son senaryosu. Ki başka tip vakum bozulması falan filan tipi senaryolar da olabilir deniyor ama yani kimse sonun kaçınılmazlığını durduracak bir modele sahip değil. Yani evrenin başlangıcı olduğu gibi sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Peki şunu soralım. Peygamberimizin döneminde evrenin sonunun olduğu biliniyor muydu?
Biliniyor.
O da hayır bilinmiyordu. Yani Aristoteles'ten gelen siz daha 17. yüzyılda bile birçok kimsenin kabul ettiği bir sisteme bakalım. Yani o sisteme göre yıldızlar sonsuzdan bir yakılmış bir yakıtla varlar. Yani bu baktığın zaman dedesinin gözlemlediği evren millete müthiş bir stabillik, durağanlık ve bu sonsuza dek de böyle olacak. Zaten sonsuzdan bir var hissi uyandırıyordu birçok kimse. O yüzden görüyoruz Sebe suresinde peygamberimizde o saat bize gelmez. Kur'an'da saat kelimesi hep evrenin sonu için kullanılır. Yani hep değil mi? Yani özellikle evrenin sonu için kullanılır. O saat bize gelmez diyorlar. Yani evrenin sonunun geleceğini söylenmesi müthiş bir olay. Ama birçok kimse bu evreni yaratan Allah için elbette sonunu getirir şeklinde bir güzel bir akıl yürütmeyle bunu savunuyordu. Ama günümüzde ateistlerin bile hiçbirisi yani birazcık bilim yalamış ateistler bile inkar edemeyeceği bir husus evrenin sonunun gelmesi. Fakat burada ne oldu? Kur'an'ın işte kozmolojiyle ilgili de bir iddiası desteklenmiş oldu. Değil mi? Başlangıçla son. Müthiş büyük iddialar değil mi evrenin sonu olacağı ilgili? Yani 7. yüzyılda çölde böyle yukarıya baktığınızda falan evrende
hesaplayabileceğiniz ve bulabileceğiniz bir iler
millet değil. Millet şöyle yerin altına bakınca kazı kazı bitmiyor. Sonsuza dek böyle dünyanın altı sapasağlam gibi görüyor. Biz şimdi tabii bilimsel bilgiyle baktığımızda uzayda uçuyor da o bilgiye sahip olmadan baktığınızda yani böyle çok sağlam gökyüzü falan yani bunu kim yıkacak nereye gidecek gibi gözüküyor. Günümüzde ise yani azıcık fizik bilen bir kimse bile bu yani evrenin yani sonunun olmayacağı gibi bir iddiayı dile getirmekten kaçınacaktı. Evrenin tasarımlandığıyla ilgili de tamam peygamberimizin döneminde de birçok kimse bunu ifade etmiştir ama şimdi başlangıçla son olduğunu İslam düşünürleri peygamberimizden sonra Hudus deliliyle başlangıcı olduğuna ilgili böyle çok sofistike akıl yürütmeler yaptılar da onlar böyle sonsuzun geçilemeyeceği tarzı o argümanlara girmeyeceğim böyle zor felsefi argümanlar yani böyle bilimsel bir verim değil saf akıl yürütmeyle oluşan argümanlar o yüzden onlara girmiyorum yani var yani böyle akıl yürütmeyle de evrenin başlangıcı olduğu ifade edilebilir bunu demek istemiyorum bilimsiz ifade edilemez diye ama baktığımızda öyle bir bilimsel yapıdan hareket yani gözlemsel deneysel verilerden hareketle desteklenebilecek bir iddia değil yani günümüzde bu. O şekilde de destekleniyor. Evrenin tasarımlandıysa dediğim gibi özellikle 1950'li yıllardan sonra birçok veri ortaya çıktı. Bu hassas ayarlar var bilimde ki 1970'li yıllardan sonra bunlara insancı ilke de dendi. Bunlar işte evrendeki sabitlerin veya süreçlerin çok çok hassas ayarlandığını biraz yukarı biraz aşağıya bunları böyle katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı 1 gibi böyle böyle çok çok minik oranlarda yukarı aşağıya oynatsanız evrendeki canlılığın evrenin herhangi bir tarafında ortaya çıkamayacak şekilde yok olmasına sebebiyet vereceğini gösterdi. Yani evrenin tasarımlandığına dair birçok kimsenin evrene baktığında biraz böyle sezgisel olarak adeta söylediği ya ifadeler bu sefer matematiksel olarak da tarihin hiçbir döneminde ifade edilemeyecek kadar güçle ifade edilmeye başlandı. Bu da ne demek? Dediğim gibi Kur'an'ın yine kozmolojiyle ilgili dev bir iddiasının doğru çıkması demek.
Şimdi hocam
bir kitabın ya yani işte Kur'an'a iman etmek için bence bu oldukça
geçerli bir
tabii delil. Ki çok bir delil. Daha da nokta izahlar da var. Yani
işte mesela nokta izahlara gelelim de mesela başka meselelere de böyle hızlı hızlı gelelim istiyorum aslında. Mesela embriyolojiyle ilgili olarak dikkatinizi çeken
nokta meselelere girme. Nokta da işte yerle göğün bitişi poluk olup ayrıldığı gibi ifade var. Enbiya suresinde. Yani işte her şeyin bir anda bitişik olduğu Ratk ifadesiyle Kur'an'da geçiyor. Fatk ifadesiyle açıldığı geçiyor.
Yani Big Kur'an
zaten genel olarak bir başlangıcı sonunda evren Kur'an'dan çıkıyor ama burada her şey bir aradaydı ayrıldı tek bir noktada ayrıldı gibi başlangıcın nasıl olduğu ile ilgili bir ifade var. veya yerle gök gaz halindeydi, hani dumandı, onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi şeklinde, işte Fussilet suresinde ayet var 11. ayette. Orada daha evvel bir gaz hali evrenin yaşadığı, dünyamızın ve evrenin bugün şeklinde o gaz halinin dönüşümüyle çıktığı da anlaşılıyor. Gerçekten de biz yine bilimin ortaya koyduklarıyla ve hatta şu andaki astronomik şeyle biliyoruz, evren başlangıçta hidrojen helyumdan oluşuyordu. Zamanla geri kalan süreçler oluştu. Hem başlangıcında böyle, sonra galaksilerin içine girsek de zaten yıldızların oluşumu yine hidrojen helyumun ağırlıkta olduğu bir yapının, yani o gaz halindeki yapının sıkışmasıyla yıldızlar oluşuyor. Güneş sistemimizde 4,5 milyar yıl önceki güneş sistemimizin ortaya çıkışı da böyle. Yani 13,8 milyar yıl önceki 13 küsur milyar yıl önceki süreçte de bir hidrojen helyumdan geri kalan oluşuyor. Güneş sistemimizin ortaya çıkışına gitsek de yine öyle bir gaz halinden oluşum var. Yani hangisine atıf yapıyorsa ayet, ikisinde de var. Belki de ikisine birden atıf yaptığı da düşünülebilir. Bu da bana göre nokta bir açık. Veyahut da yeri göğü biz inşa ettik, sürekli onu genişletmekteyiz diyor. Yani Kur'an'ın burada kullandığı da bir isim cümlesi.
Bu da, genişleyen evren.
Yani genişledi demiyor evren. Genişleyecek
Hubble'ın
demiyor.
Hubble'ın ne zaman bulduğu bir teoriydi bu.
1920'lerde
Hubble'ın bulduğu bir şeyi geri göğü genişlettik diyen, tabii, genişleten evreni'den bahseden.
Şimdiye göre tabii mikrokozmoloji kitap, daha çok atom altı parçacıklarla ilgileniyor şeklinde, hani mikro fizikten bahsedebiliriz. Makrodaysa yani genel olarak evrenle ilgileniyor işte diye bakabiliriz. Bu makrodaki fiziğin, yani astronominin en önemli izahlığın, yani en önemli bilgisi nedir diye sorulsa söyleyeceğimiz şey evrenin genişlediği olurdu. Belki mikroda ufacık parçacıklardan her şeyin oluşması olduğunu söyleyebiliriz bir bilgi olarak, ama makroda da en önemli bilgi belki de evrenin genişlemesi. Yani Zariyat suresi 47. ayette geçen evrenin genişlemesi, buna ben birçok programda dikkat çektim ama şundan dikkat çekiyorum. Bu yani öyle birçok yüzlerce bilgiden birini Kur'an'ın söylemesi değil. Evrenle ilgili olabilecek en önemli belki de hususlardan biri, belki de en önemlisini söylenmesi. Yani evrene biz yukarıdan böyle bir gözle bakabilsek, Allah bize öyle bir göz nasip etseydi, böyle bütün evrene yukarıdan bakabiliyoruz. Belki de söyleyeceğimiz ilk şey, bu genişliyor olurdu. Bu kadar önemli bir bilginin Kur'an'da geçmesi de bence tabii ki
o zamanlarda
muazzam.
Hiçbir çalışma yok.
Sonla ilgili ise çok izah var Kur'an'da. Dünyadaki deprem manzaralama, işte Zilzal suresinden alabiliriz. Yani başka birçok surelere kadar yayılan, yani sonla ilgili manzara ise birçok yerde çizilir.
Zaten dünyanın sonu.
Hatta o saat bize ne zaman gelecek diye soruyorlar, sonla ilgili saat. İşte Kur'an'da da peygambere şey demesi söylettirilir. Yani sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar o saati. Onun bilgisi nereden sende olsun? Yani Kur'an saatin sonu geleceğini ama bunu peygamberin bile ne zaman olacağını bilmediği dini ifade eder. Söyle, bu da tabii ki şu açıdan çok önemli. Şu anda mahalle aralarında falan gezen çok millete saatler veren falan amcalar, teyzeler var. Millete yani din adına
sövüştüğünde,
ama Kur'an'ın yine olağanüstü izahlarından biri, konuyla alakasız ama buradan aklıma geldi. Din adına ortaya çıkanlardan çok kazık yenebileceğine de Kur'an dikkat çeker. Bak, din adamlarının insanların paralarını haksızlıkla yedikleri geçer. Mesela Tövbe suresindeki ayete bakın.
Ya, tam olarak ne diyor hocam?
İşte rahiplerle hahamlar insanların mallarını haksızlıkla yediğine dikkat çekiyor. Yani din, Allah ile aldatmadan Kur'an bahsediyor. Yani Allah'la insanların anlattığı, din adamıyım diye ortaya çıkanların, insanların malını falan istismar etti. Yani Allah seni Allah rızasına kavuşturacağız deyip onlara kazık attıkları, Kur'an'ın dikkat çektiği bir şey. Bu Hristiyanlıkta da olmuştur, Yahudilikte de olmuştur, İslam'da da oluyordur, oluyor. Görüyoruz zaten, oluyor. Bu da yine Kur'an'ın bence önemli falan. Yani Kur'an'ın önemli şeyi bir, Kur'an Allah'ın varlığını anlatıyor mesela bir. Değil mi? En önemli şeyi bence Kur'an'ın Allah'ı anlatması ve o biz Allah'ın varlığı, yani Kur'an'dan bağımsız olarak evrene ve insan fıtratına bakınca delillendirebileceğimiz hususları Kur'an anlatıyor. Bir taraftan işte evrenle ilgili, bir taraftan anne rahmiyle ilgili, bir taraftan denizlerle ilgili o izahları yapıyor. Bir taraftan işte ibadetlerle nasıl Allah'la ilişki kurabiliriz anlatıyor. Bir taraftan mesela dikkat edin, böyle işte din adamlarına karşı insanları uyarmak, bak buradan kazık yersiniz gibi de önemli birçok şeyi var. Yani Kur'an hem böyle insanların her psikolojisiyle ilgili, üçkağıtçılıklarıyla ilgili, ahlakla ilgili tespitleri, tarihte oynadığı önemli rol, bütün bunların hepsini bu bilimsel içerikle beraber düşünmeliyiz. Bütün bunların hepsi tek bir kitapta var. Evet. Kur'an'da toplanmışlar.
Ve yüzyıllar önce, yıllar öncesinden ha, bunların,
bunların
bilinmesi
tek bir de olması,
göz ardı edilmemesi lazım.
Tabii tabii, işte bütün bunların, o tek bir kitabın bu kadar çok fonksiyonu bir arada yerine getirmesi, kendi dönemini yanlış bilgilerine ihtiva etmeden bunları yapması, tarihte oynadığı büyük bir rol, ahlakla ilgili bu ileri koyduğu önemli
kaideler.
Açlık seviyesinde fakirlik, genel fakirlik, işte kölelik gibi müesseseleri hepsini de iyileştirmeler, düzeltmeler yapmaya çalışması ve bunları yapmayı bir ibadet olarak sunması, değil mi? Kendi döneminin işte bütün zor durumdakileri elinden tutup yukarı kaldırması, kim o dönemin zor durumdaki? İşte kadınlar, ondan sonra fakirler, özgürlüğünü yitirmişler. Kur'an bütün bu kesimlerle ilgili iyileştirmeler yapıp onları daha üst bir seviyeye taşıyacak içerik içinde barındırıyor. Mesela bu da mesela bana göre oynadığı Kur'an'ın önemli rolü.
Şimdi hocam mesela bununla ilgili birkaç soru sormak istiyorum ama hani Kur'an-ı Kerim'in hiç tükenmeyen mucizelerinden bahsettik. Biraz önce işte özellikle kozmoloji hakkında o dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilgilerin, hatta yani çok değil burada 100 sene kadar dahi önce olmayan bilgilerin o çağlarda Kur'an-ı Kerim'de yazılmasından bahsettik. Benim çok dikkatimi çeken, tabii birçok kategoride Kur'an-ı Kerim'in bu dönemde belki hala bulunmamış şeyleri işaret ettiğini ilerleyen yüzyıllarda anlayacağımız meseleler olacaktır eminim ki, şüphem yok, ama verdiği bilgiler çok çarpıcı gelmişti bana. Biraz onları da açmanızı rica edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de mesela bugüne dair o dönemde yine bilinmesi mümkün olmayan embriyoloji ile ilgili neler veriyor? Hani bir mucizevi olarak Kur'an-ı Kerim
bizlere. Tabii şunu da söyleyeyim. Yani insanlar mikroskobu kullanmaya başlaması, mikroskopların yavaş yavaş geliştirmeye başlaması Kur'an'ın içinden 1000 yıl kadar sonra oldu. Kur'an 7. yüzyılda vahyedildi. Mikroskobun kullanıp da geliştirilmesi 17. yüzyıl. Ama mikroskop kullanıldığı zamanda bile 18. yüzyıla gelsek de, hatta ondan bir yüzyıl sonrasına bakıyoruz, hala embriyoloji ile ilgili oldukça yanlış teoriler var. Mesela insanlar işte çocuk nasıl oluyor diye düşündüğünde bir kısmı yumurtacılar işte diye diğerleriyle ayrılıyorlar. Mesela yumurtacılar diyelim ilk dişinin yumurtasında bütün insanların şeklinin olduğu, her bir doğumda onun bir tanesinin açılıp adeta Rus matruşkaları gibi o tek yumurtada da, ilk yumurtada bütün insanların dış görüntüsünün olduğunu mikroda düşünüyorlardı. Buna benzer teorilerin yanlış olduğunu şimdi çok iyi biliyoruz. Bunların yanlışlığını öğrenmemizde de işte bu gelişen mikroskoplarla artık bizim anne rahmine de girip incelemeler yapmamız sebebiyet verdi. Bunların anlaşılması da 20. yüzyıldır. Gerçek anlamda ortaya çıkması, anne rahmindeki süreçte zaten şeyi de unutmayın, yani daha DNA'nın ve proteinlerin bulunması da 1950'ler, değil mi? Watson Crick, Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmalarında buluyorlar. Proteinler de yakın dönemde bulunuyor. Yani çok yeni. Mikroskobun, tabii sırf mikroskobun kullanılması değil, geliştirilmesi de önemli. Yani sonra mikro kameralar olarak anne rahmindeki birçok şeyi de gözlemesi önemli burada. Ki bugün bizim
gözlenen embriyoloji şeklinin analiz edilip teoriler üretilmesi de çok.
Burada mesela Kur'an mesela cinsiyetle ilgili açıklama yaparken çocuğun cinsiyetiyle ilgili şeye dikkat çekiyor. Sperme dikkat çekiyor. Mesela önemli olan şeylerden birisi bu. Bununla ilgili ayeti de şuradan mesela okuyalım. Gerçi ayet ezberimde sayılır ama yine garanti alalım. Necim suresi 45-46. Gerçekten de o erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Akıtılan meninin bir damlasından. Yani dikkat edin, meninin hepsinden de değil, onun bir parçasından, nutfesinden, minicik kısmından yaratıldığı geçiyor. O da önemli. Gerçekten insanlar bütün hepsinden oluşmuyor meninin. Meninin içinde birçok farklı sıvı var ki Kur'an meninin karışımlı olduğuna da dikkat çeker. Bu da bence önemli bir ifade. Ama zaten bilmem kaç milyon sperm varsa onun bir tanesinde oluşuyor. Bilmem kaç on milyonlarca spermden bir tanesinden sadece oluşuyor. Yani o Kur'an'da onun bir damlasından oluştuğu ifadesi de bence hepsinden oluşun söylenmemesi bile bir incelik. Ama burada dikkat edin. Cinsiyete dikkat çekerken akıtılan meninin bir damlasından ifadesi var. Gerçekten de bugün biliyoruz ki XY kromozomu meniden gelir, meniyle taşınır, yani spermle taşınır menin içindeki. Kadında XX kromozomu vardır. Buradan X gelirse dişi olur, XY olursa erkek olur.
Yani cinsiyet babadan
cinsiyet
geçiyor.
Cinsiyet taşıması babadan olur. Ha, orada yumurta belli şeyi içeri alıp almamada da bir etkin rolü olabilir. Yani cinsiyeti şey yapmadı ama taşıma açısından oluştuğu yer her halükarda spermdir. Yani erkek. Spermin kendisi. Şimdi Kur'an'ın bu dikkat çektiği şey de burada değil mi? Önemli bir yani şey. Bir de ne kadar kadının erkek çocuk veremedi diye kınandığını, işte hatta boşandığını, hatta yani benim çok
küçük görüldü,
kötü muhabere maruz kaldı. Geçmişte değil, günümüzde bile var.
Horlandığını, dışlandığını.
Horlandığını düşünürsek mesela Kur'an'ın bu dikkat çektiği şey yani böyle bir aksinin zannedilmesi yüzünden bayağı kadınlar için sorunlara da açmış bir husus. Bu açıdan da önemli. Ondan sonra mesela Müminun suresi 13. 14. ayetlere gelelim. 23. sure. Burada tabii atlayarak da anlatıyorum bütün detayları anlatmamak için. Çünkü bütün detaylara girsek yani böyle
bir program.
Yani bir program. Yani anne rahminde tabii çok rahat bir program. Sırf bu hususla ilgili dolar. Zaten Kur'an bunlara dikkat çekerken salt mucize olsun, olağanüstülük görün diye de anlatmıyor. Kur'an insana acizliğini de bir yerden hatırlatıyor. Bak siz bir meniydiniz ya, biz ben de bir damlasa. Sen kimsin Allah'a kafa tutuyorsun? Sen kimsin hani ben Allah varmış yokmuş bana ne diyorsun? Diyor adeta. Ya senin başlangıcın bu hale geldin. Sen bu halde gelmende hiçbir rolün yok. Oradan seni buraya getiren Allah, yokluktan oraya da getiren Allah, oradan buraya da getiren Allah. Anne rahmindeki bir oluşumlara bir de bir bak dedirttiriyor adeta. O yüzden Kur'an özellikle bu anne rahmindeki oluşumlara da çok dikkat çektiği için de birçok kimse özellikle anne rahmindeki oluşumlara ilgili belgeseller, Kur'an'ın çok böyle dikkat çektiği bu alanla ilgili belgeseller izlemelerini de tavsiye ederim. Oradan Allah'ın sanatını, bizi yaratmada ne kadar olağanüstü evrelerden geçtiğimizin detaylarını görelim diye. Kur'an buralara hem o acizliğimizi anlayalım diye, hem Allah'a daha çok şükredelim diye, hem Allah'ın orada kudret sanatını görelim diye de buralara dikkat çekiyor. Biz şu andaki bir kısım olağanüstülüklerine dikkat çekip geçiyoruz. Özellikle o Allah'ın oradaki sanatları üzerine düşünsek, yani günümüz embriyolojisinde açığa çıkan bilgilere göre, yani saatlerce konuşsak tüketemeyeceğimiz kadar anne rahminde oluşan incelik var. Oradaki yavaş yavaş her bir organın oluşmasındaki aşamalar, hücrelerin yani oradaki bir iki tane hücrenin ne kadar çoğalıp farklı birbirinden birçok organın yaptığı falan, yani çok olağanüstü süreçler var orada. Kur'an insan yaratılışına, evrene bakarken bunları Allah'la irtibatlandıracak da bir zihin veriyor. Günümüz biliminin zihniyetinden burada bir farklılık var. Yani günümüz biliminin zihniyeti, hani bilimi teknoloji için araçsallaştırmak, kullanmak İslam açısından sorun değil. Tabii ki Müslümanlar da teknoloji üretecek. Hatta diğer birçok topluma karşı alt durumda kalmamak, ezilmemek için üretmek zorunda. Çok önemli. Bu yüzden bilimsel bilgiyi de elde etmek önemli. Ama Kur'an evren hakkındaki bilgiyle sat böyle bir ilişki kurdurmuyor. Günümüzdeki birçok kimse niye okula çocuğunu yolluyor, niye üniversiteye yolluyor? Genelde amaç şu, sen bilgi edineceksin.
Edindiğin bilgiyi nasıl kullanacağını da öğreniyorsun. Bir metodoloji de öğreniyorsun.
Tabii aslında. Ben onu kastetmiyorum. Daha da üst amaç yani. Hani bilgiyi nasıl elde edeceğin amacı, hani deney, gözlem, tekrarlar falan, o tarz şeyleri kastetmiyorum. Yani bu bilgiyi peki elde edinmemin amacı ne? Neden okula gidiyorum mesela? Neden biyoloji, fizik yapıyorum? Birçok kimse için şunun cevabı şu. Bunları yaparsan daha iyi bir meslek sahibi olursun. İşte biyoloji öğrensen diyelim daha iyi bir doktor olursun. İşte daha iyi bir doktor olursan daha çok para kazanırsın. Daha çok para kazanırsan evini daha güzel döşersin. Daha iyi bir hanım veya daha iyi bir koca bulursun. Daha iyi bir araba alırsın. Perdelerini işte Armani perde yapabilirsin. Versace mobilya yapabilirsin. Veyahut da etrafa karizmatik olup çok hava atabilirsin. Yani okumak, bilgi edinmek dünyada haz, lüks, karizma, eş, hava elde etmek için araçlar.
Emperyalist dünyada tutunma gücü ve üst klasmanda olma kuvveti sağlıyor diyelim.
Bakalım günümüzdeki aileler eğitimi için niye motive ediyorlar çocukları? Yani veya kendi kendimizi sonra niye motive ediyoruz? Baktığımızda birçok insanın motivasyonu temelde buraya dayanıyor. Şimdi bu aslında meşrudur, bu kötüdür de demiyorum. Tabii ki bir insan iş elde edip yani topluma daha iyi bir mevki sahibi olmak, ev almak isteyebilir. Yani bunlara karşı değiliz, yanlış anlaşılmasın. Fakat İslam
amaç bu olmamalı.
İslam bilgiyle çok daha derin bir ilişki kurduruyor. Bilgi, sen elde ettiğinde mesela biyolojiyle ilgili bilgi, Allah'ın sanatını ve kudretini anlıyorsun. Allah'ın gücünü, kuvvetini, kendi acizliğini anlıyorsun. Yani bilgi, Allah'ı daha iyi tanımamız, Allah'la ilişki kurmamız, Allah'a şükretmemiz için aracılar. Aynı zamanda ben bu bilgiyle Allah'ın yaratmasındaki incelikleri anladığım zaman bunları yoktan yaratan için ahireti yeniden yaratmak çok kolaydır da anlıyorum. Böylece birçok yerdeki imanımı da destekleyen bir şey aslında benim biyoloji, fizik hakkında, astronomi hakkında elde ettiğim bilgiler gibi bir ilişki kurdurur. Yani Kur'an'ın işte dediğim gibi Kur'an bir de anlam sunuyor. Yani hayatın anlamı gibi. Çok derin bir meseleyle de bu elde ettiğim bilgilerin alakası var. Yani bilgiyle bu şekilde kurdurulan ilişki birçok kimse umarım takdir edecektir. Çok daha derin ve nitelikli bir ilişki kurduruyor Kur'an. Hani diğerine alternatif demiyorum. Diğerinin olmasında da sorun yok. Ama diğer tarz bir bilgi kurdurma, yani bilginin sırf hazlar için araçsallaştırılması bu saydığımın yanında çok eksik. Diğeri de olsun. Ama İslam açısından ana kısmının bu olması güzel. Bilgiyle bu şekilde ilişki kurmak çok daha nitelikli.
Amacı o zaman bilgi, anlamak, amacı kavramak
bilgi
gerekiyor.
Bilgi sana evet. Dünyada sırf daha iyi mobilya değil. Ahiret için daha hayırlı şeyler veriyor. Bilgi sana bu dünyada sırf araba getirecek bir şey değil. Ahirette Allah'ın rızasını kazanman için aracı olabilir. Bu çok daha yüksek
bir bakış.
İnandığın
şeyleri daha çok içselleştirmeni sağlayabilir. Evet. İnandığın şeylerin cevabını kendi kafandaki soru işaretlerini çözmen için sana bir takım işte materyaller sunuyor olabilir, deliller sunuyor olabilir. Hocam şimdi bu sohbet esnasında...
Bir de tabii şunu unutmayın, yani Kur'an ni açıdan? Bir tek Kur'an Allah'ın ayeti değil. Evren de Allah'ın ayeti. Kur'an'daki ayet kelimesi kendisinden sonuçlar çıkartılan şeyler için kullanılır. Kendisinden gerekli sonuçlar çıkartılması gereken her şey Kur'an'daki ayettir. O yüzden Kur'an'a göre bir inek de ayettir, bir deve de ayettir, bir arı da ayettir, yıldızlar da ayettir, ay da ayettir, güneş de ayettir. Bunlar Allah'ın evrende yarattığı ayetlerdir. Kur'an Allah'ın vahiy olarak yolladığı ayettir. Bir de fıtratımız da bir ayettir, bizim iç yaratılışımız. Orada da deliller vardır Rum suresi 30. ayete göre. Kur'an bu Kur'an kitabıyla beraber evrendeki ayetleri, kendi fıtratımızdaki ayetleri okumaya da bizi teşvik eder. Mesela günümüzün dikkat edin bir böyle üç kağıtçı pazarlayıcıları bu sahte mistiklerde falan. Evet. Genelde işte bir tek benim dediğimi gayle al, kimsenin dediğini alma, oku diye geri kalanlar hatta birçok zaman insanları soyutlamaya bile çalışırlar. Oysa Kur'an hiçbir zaman için sadece bu Kur'an'daki delilini oku, buraya bak, bir tek gözün buraya baksın, gözün buraya yönelsin şeklinde gözü bir tek Kur'an'a yöneltmez. Kur'an'a bakan gözü, o Kur'an sürekli dışarıdaki manzaralara işte falanca şeyi görmez misiniz, şuna bakmaz mısınız diye sürekli evrene, insanın kendi yaratılışına, hayvanlara, gökyüzüne, Allah'ın yarattığı bütün varlıklara baktırtan bir gözle inşa eder. Yani Kur'an sürekli bize etrafa baktırıp bunlarla ilgili bilginin de önemli olduğunu söyler.
Şimdi bugün programda yani şu keyifli sohbetimizde aslında birçok noktaya gittik biraz.
Anne Rahmi'nin yarım bıraktım ben tabii başka konuya geçtim.
Ya ama işte biraz da tadınlık vermiş olabilir. Ben şimdi başka bir meseleye geçmek istiyorum. Geçme. Hani delillerden bahsediyoruz da iki soru daha soracağım artık zaten sürenin de sonuna geliyoruz sohbetimizin de. İki meseleye değindim için havada kalmasın diye soruyorum. Bir, bu New Age tarikatlar, bu enerji halkaları, frekanslar ve bunlar üzerinden insanların duygularının sömürülmesi yahut insanların bunlara neden ihtiyaç duyduğuyla alakalı. Yani neyin eksikliğini yaşıyoruz ki bunlara bu şekilde aklımızı hani normalde kitabı olan işte dünyanın %31'inin inandığı bir şeye, bir dine inanmazken ya da onu çok fazla sorgularken, tabii New Age tarikatlara ya da bu enerji çalışmalarına girenler dine inanmıyorlar, dini kenara atıyorlar manası da çıkmasın.
Onların içinde
de inananlar vesaire var ama bir taraftan da frekans üzerine, sadece enerji üzerine yoğunlaşmalar ve bunların çok fazla trend olduğunu görüyoruz. Bir bunu cevaplayalım hocam. Sonrasındaki son soruyu da
tabii
soracağım.
Tabii şimdi biz her zaman için programlarında dikkat çekmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi Allah'ın gönderdiği adına amansızı kimse kazıklamaz. Ortaya çıkan şeyhim, hacıyım, hocayım, tükürüğümle şunu
çok
yaparım.
Çok sömürülmeye açık bir alan bu.
Buna dikkat çekiyoruz çünkü batılın ayırt edilmesi en zor olanı hakla karışmış olanı. Yani gerçek dinin güzellikleriyle beraber karışmış bir sahtekarlık size bir yandan gerçek dinin güzelliklerine dikkat çekerken, siz gerçek dini ondan öğrenirken, değil mi, o güzelliği yaşarken bir yandan size başka yerlerden fatura çıkartıp cüzdanınızın ve namusunuzun ırzına geçen bir sürü yapılar var. Yani. İslam aleminde var. Ülkemizde de ne yazık ki bolca var. Yani dikkat çekiyordu. Bu nedir? Gerçek dinin, yani hakkın batılla karışması sonucu milleti bir kazıklayanlar var. Şimdi bu gerçek din içinden çıkan sahtekarlar gibi bir de komple sahte din oluşturanlar var. Gerçek dinin içinde çıkmayan. Bu günümüzdeki sahte mistik yapılar var. İşte bugün bir tanesinin adını anladık. Scientology çok meşhur. Çünkü birkaç artisti meşhur diye. Kendisi de meşhur.
Bunlar, müritleri çok meşhur olduğu için tarikatta yani, meşhurlaştı birden.
Bunlar bu sefer sahte bilim ve sahte dini beraber sunuyorlar. Bilimsel kavramları genelde bunlar. Tabii bunlar çok farklı olduğu için birbirinden böyle genellemelerle konuşmak zorundayız. Ondan genelde kelimesini kullanıyorum. Bilimsel birçok deyimi sıkça kullanıyorlar. Fakat çok alakasız şekilde kullanıyorlar. Mesela bilimde gerçekten enerji diye bir şey var. Yani bütün madde bir enerji. E eşittir mc kareden bütün maddeyi biz enerji olarak ifade edebiliriz. Ama ben sana enerji veriyorum, enerji alıyorum, sende pozitif enerji vardır, negatif enerji vardır şeklinde kullanımlar tamamen bir üçkağıtçı.
Ya da makineye bağlıyorum seni, işte enerji dalgalarını sıfırlıyorum artık, çok pozitif.
Yani senin işte negatif enerjini aldım, elimi sürdüm, yok pozitife geçtim.
Ya da şifa verdim falan nasıl? Yani,
tabii yani böyle mesela baktığımız zaman, yani birisine baktığımızda vücutta nedir? İşte negatif ile pozitif enerjiler var, işte diyelim ki protonlarda pozitif varsa elektronda negatif var. Yani bunlar birbirini çekiyor. Negatif ile pozitif enerji. Pozitifler de birbirini itiyor. Çekirdekte gluonlar bunları merkezde tutuyor. Baktığımızda fizikte negatif enerji, pozitif enerji, o itmeye karşı bir arada tutma, çekmeye karşı yapışmamanın atom altı kuvvetlerle bir izahı var. Ama bunlar zaten din satan ve genelde hem milletin inancına hem kesesine hem namusuna, üçüne birden tehdit oluşturan yapılarda baktığımızda bunların kullandıkları pozitif, negatif, enerji gibi terimlerin o gerçek bilimdeki kavramlarla hiçbir alakası yok. Veya frekans da çok seviyorlar. Frekans terimini. Bunların bir karşılığı yok gerçek anlamda. Söylediklerin pozitif, negatif enerji ile bir alakası yok. Veyahut da kuantum kelimesini de bolca kullanıyorlar. Kuantum gerçekten fizikten işte daha çok mikro yapıda karşımıza çıkan, çok soğuk durumlarda böyle -200 yani 73 o mutlak soğuğa yaklaştığında da belki makro seviyede de kuantum çıkar ama yani genelde mikroda diyebiliriz. Bir teori ama onların milletin söylediğinin işte kuantum teorisinin bu fiziksel kısmıyla ilgili, hani lazerde kullanılan, şu anda nükleer santrallerde kullanılan, şimdi bilgisayarlarda kullanılmaya başlayan veya başlayacak olan kuantum teorisiyle söylediklerinin hiçbir alakası yok. Sadece rastgele ben sana işte bir kuantum yükleme yaptım. Bu bir kuantum durumu. Kuantum psikolojini inceleyip senin dalga parçacık olarak seni bilmem iki. Yani tamam, dalga parçacık ikilemi kuantum teorisi de çok önemli de yani şahısların psikolojisini tahlil etmede o milletin anlattığı tarzda kullanılan bir psikoloji teorisi değil kuantum.
Teori değil, evet.
Ha, kuantumdaki bir psikoloji görüşüne kuantum denip gerçek bir psikolojiyle içi doldurulabilir. Böyle bir isimlendirme olabilir. Ona bir itirazım olmaz ama yani milletin kullandığına baktığımızda gerçek bir psikolojik yaklaşıma da karşılık gelmiyor kuantumdaki. Yani millet namusunu, kesesini, zihnini bu üçkağıtçılıklara karşı koruması lazım.
Aman dikkat.
İnsanlar tabii özellikle çaresiz olduklarında, mesela belli hastalıklar, diyelim ki stres var, şu var, bu var. O çaresizlik gibi kendini hissedince böyle sahte kapıları çalıyorlar. Bunlarsa onların kötü durumunu daha da bozmaktan başka Bir işe yaramıyorlar. Günümüzde bolca varlar. Bunların millete attığı kazıklarla ilgili çok şey duyuyoruz. Hatta içimden gibi çok ünlü isimler de var. Ünlü artistlerle olmuş falan filan, öyle milletin frekansını ölçmüş adamlar var. Hani ismini vermiyoruz. Hı hı. Millet arayıp bulsun. Bu arayıp bulsun kimler oldu. O artistleri de mi acaba o frekans ölçerek kazıkladılar, merak ediyorum.
Peki, hala son soruyla yani, devam edeceğim. Evet. Artık son da soru. Çok keyifli sohbetimizin de sonuna geldik. Kur'an-ı Kerim'i konuştuk, dinleri konuştuk. Hazreti Peygamber'i de konuşmak isterim. Deliller verdiğimiz, deliller üzerine çok yoğunlaşarak ettiğimiz bu sohbeti, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam hayatını incelediğinizde peygamber olduğuna dair deliller neler diye sorsam, şöyle hızlıca bir sıralayabilir miyim?
Öncelikle şunu belirtmek isterim bu tip bir soruda her zaman için. Birincisi, Kur'an'ı biz Hazreti Muhammed'den duyduğumuz için Kur'an'ın içindeki bütün olağanüstülükler Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin delilidir. Asıl onun peygamberliğinin odur. Kur'an'da da zaten peygamberimizin ismi de geçer, Muhammed şeklinde geçer. Yani dört yerde geçer. Kur'an'ın kendisi peygamberimizin peygamberliğinin delilidir. Zaten peygamberliği inkar edene karşı Kur'an kendisini delil olarak göstertiyor. Hani bu delil gösterme tarzı da Kur'an'ın metodudur. Ama ayrıca peygamberimizin hayatını incelediğimizde gerek Kur'an'da anlatılan, gerek ayrı hadis veya siyer kitaplarında anlatılan hayatını incelediğimizde de birçok insanın kanaatini oluşturacak şeylere de kavuşuruz. Nedir? İşte mesela Kur'an'da görüyoruz, peygamberimiz fazladan namaz kılıyor. Yani bu ümmete bir şeyler tavsiye edip de yapmıyor değil mi? Eğer ki haşa birilerinin söylediği uyduran bir insan olsa fazladan kalkıp geceliğin namaz kılması için bir sebep yok. Oysa hem Kur'an'da geçiyor fazladan namaz kıldığı, bir toplulukta ona tanıklık ettiği, onunla beraber fazladan ibadetler yaptığı. Değil mi? Uykuyu bölmek insan için zor bir şeydir.
Zor, evet. Ha,
özellikle bir insan uydurduğu bir şey için uykusunu için inanıyorsanız yaparsınız. Ama peygamber uyduran biri ise, bazılarının iddia ettiği gibi, o zaman onu yapmakta en çok zorlanan o olurdu. Yapmazdı veya o size farz kıldı. Ben günümüz öyle bazı sahtekar şeyhler, mehler var.
Evet,
hani benden işte şunlar kandırdı. Ben öyle bir mevki erdim ki bunları
yap. Ya da benim çocuklarım muaf değil, siz muafsınız. Ha, ben yani ve çocuklarım bunları, muaf değiliz.
Ha, ben o kadar üst mertedeyim ki benim her anım namaz, her anım oruç. O zaman bunlar bana farz değil, size farz diyen böyle benzer birçok sahtekar görüyoruz. Peygamberimiz haşa bazından iddia ettiği gibi o tarz birisi olsaydı bu ibadetleri herkesten daha titiz yapması düşünülemezdi. Ki Kur'an'da da görüyoruz dediğin gibi bu fazladan ibadetlerini. Veyahut da yine Kur'an'da gördüğümüz şekilde savaşlarda peygamberimiz ön planda, işte kaçanları arkalarından çağırıyor peygamber savaşta. O şekilde evet, yani gününü, hayatını ortaya koymaya kalmıyor, canını ortaya koyuyor. Oysa bir insan, uyduran bir insan, onun yalan olduğunu bilir, öyle canını ortaya koyması çok zordur.
Hiç ortada olmazlar, görmeyiz.
Ve yine siyer veya hadis kaynaklarından da görüyoruz ki peygamberimizi peygamberliğinden vazgeçirmek için işte çok rüşvetler teklif ediliyor.
Her şeyi ayaklarına
çok,
seviyorlar.
Çok,
evet.
İşte acılar çekiliyor. Ufak çocuklara taşlattırılıyor. Üzeri de işte pislikler atılıyor. Vazgeçirmek için hiçbirinden yılmıyor. Hiçbirinden yılmıyor. İşte meşhur, bir elime güneşi bir elime ayı verseniz de ben davamdan vazgeçmem diyor. Yani peygamberin her şeyini ortaya koyması, ibadetleri, canını ortaya koyması, hiçbir şeyden yılmaması, o dönemden birçok taviz alabilecekken, çünkü sonunu peygamber de bilemez yani. İleride bir gün gelecek de Mekke fethedecek olacak değil mi? Karşı taraf daha güçlüyken teklif ettikleri rüşvetlerin hiçbirini kabul etmemesi, doğru yolundan sapmaması, tam eğer ki Allah bir peygamberi yolladıysa ondan ne bekleyeceksek olması gereken hareketler. İşte peygamberimiz de onları görmemiz de bence onun peygamberliğinin birçok delilinden
bir tanesi.
Bir kısmıdır.
Bir kısmı, evet, evet. Aynen öyle. Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ben televizyondan farklı olarak bu YouTube sohbetinde daha az araya girmek istedim. Sizi bir bölmek istemedim. Çünkü televizyonda hani böyle işte reklam vesaire öyle bir kaygımız olmadığı için. Ben de şu an bu videonun başına, bu videoyu izleyenler kadar faydalandım en az. Öyle söyleyebilirim sizden.
Herkes
çünkü evet, herkesin de faydalanacağına çok eminim. Hiç şüphem yok. Çok çok teşekkür evet, ediyorum.
Teşekkür
size yorduk. Bir başka sohbette görüşeceğiz inşallah,
i̇nşallah
diyelim.
Tabii ki.
Efendim, sizlerle de yine başka değerli ve uzman bir konumla, başka bir konuda yine Bizon TV'nin YouTube kanalında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.